Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Merhabalar. 20 Eylül Pazar günü Sevda'nın 22. güncesinde harika bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğumuzda bizlere pek çoğunuzun TRT televizyonlarından yaptığı Kalk Gidelim isimli seyahat programıyla tanıdığı Sayın Esra Alkan eşlik edecek.
Ben Esra Alkan. Giderim, çekerim, yazarım. Bu pazar 20 Eylül saat 16'da Sevda'nın güncesiyle kayıt düşeceğiz geleceğe. Kalk gidelim deyip önce düşüncemizde başlayan seyahatlerimizi konuşacağız.
Esra Hanım'a yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, bize gördüklerinizi anlatın diyeceğiz ve Esra Hanım'ın penceresinden gördüklerini izleyeceğiz. Sizler de bu yolculuğumuza eşlik etmek ister misiniz? Bekliyoruz.
Hadi kalkın gidiyoruz.
Sevda'nın güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Herkese çok güzel bir pazar diliyorum. Sevda'nın 22. güncesi nihayet başlayabildi. Teknik birkaç sorun yaşadık. Yayınla ilgili, mikrofonla ilgili. Öncelikle hepinizden özür diliyorum bu küçük gecikme için. Ama size yine çok keyifli, çok güzel ve çok dolu dolu bir program vaat ediyorum. Sevda'nın 22. güncesini yazacağız. Bugün yolculuğa çıkacağız aslında. Birkaç gündür tanıtımını yapıyoruz. Sizler onu aslında öncelerden tanıyorsunuz ama artık o bir yazar aynı zamanda. Sayın Esra Alkan, Kalk Gidelim kitaplarının seri kitaplarının yazarı. Sayın Esra Alkan bugün programıma misafir olacak ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi önce Esra Hanım'ın internetiyle ilgili teknik bir sorun çıktı. Sonra bizim radyo ile ilgili teknik bir sorun çıktı ama moralimizi bozmuyoruz, keyfimizi kaçırmıyoruz. Sonuçta programı yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz Sevda'nın 22. güncesine. 20 Eylül 2020. 22. güncemizi artık yazmaya başlayacağız. Peki şöyle, yine bizim hep söylemeyi unutuyorum ama bir mesaj panomuz var. Lütfen mesaj panomuzdan bize programa dair görüşlerinize, Esra Hanım'a olan sorularınızı www.engelsizlerisim.com bölü mesaj panosundan iletin ki biz de bunları Esra Hanım'a iletelim. Bugün yine geleneğimizi bozmuyoruz. Sayın Esra Alkan'ın seçtiği harika şarkılar bize eşlik edecek. Ben bütün bu teknik aksaklığa rağmen programın akışını gerçekten bozmak istemiyorum. Ve Esra Hanım'ın seçtiği harika bir şarkıyla programa başlamak istiyorum. Ve bugün gerçekten çok güzel bir yolculuk olacak bence. Çok başka yerlere gideceğiz. Esra Hanım'ın anlatacakları, yazdıkları ve bugüne kadar olan deneyimleri ve Esra Hanım'ı çok yakından tanıyacağız. Ve ben bir detayı atlamak istemiyorum. Ben bu programa başladığım günden beri çok sevdiğim, biriciğim, o benim biriciğim, hep öyle diyorum ona ben. Benim biricik öğretmenim Emel Dikmen, Esra Hanım'la bizim yollarımızın kesişmesine sebep oldu ve Esra Hanım'la biz programdan önce de çok keyifli keyifli uzun uzun sohbetler ettik. Zaten bu Sevda'nın güncesiyle ben çok değerli dostlar kazandım. Bazı dostlarımla biraz daha sıkı sıkıya bağlandık. Bazılarıyla yeniden karşılaştık belki. O yüzden çok güzel bir deneyim oldu. Sevda'nın güncesi benim için her hafta bize çok güzel duygularını, düşüncelerini ileten mesajlarıyla aramızda olduklarını hissettiren herkese, ama herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorum bir şekilde seviliyoruz, izleniyoruz, takip ediliyoruz, dinleniyoruz. Bu çok değerli bir şey gerçekten. Çünkü gerçekten güzel şeyler paylaşılınca çok çok daha değerli oluyor. Ve o paylaşımdaki harika enerji çok iyi geliyor herkese. Lütfen size iyi gelen şeyleri yapmaya, sürdürmeye devam edin ve enerjinizi hep koruyun. Sevda'nın güncesi, 22. güncesi artık başladı. 20 Eylül 2020. Bugün çok ilginç bir gün bence. 20-20. 2020 değil mi? Bence çok önemli. Hoş geldiniz tekrar. İyi ki oradasınız. İyi ki yanımdasınız. Keyifli dinlemeler olsun. Tekrar küçük teknik aksaklıklar için özür diliyorum sizlerden. Hoş geldiniz. Bizlere pek çoğunuzun TRT televizyonlarından yaptığı Kalk Gidelim isimli seyahat programıyla tanıdığı. Esra Hanım'ın Black Magic'i fonda çalmaya devam ederken biz onu yanımıza aldık nihayet. Şimdi az önce bahsetmiştim ya, önce Esra Hanım'ın bazı internet sorunlarıyla karşılaştık. Sonra da bizim teknik sorunlarımızla karşılaştık. Ama biz yılmadık Esra Hanım. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Bir kahkaha yoga grubu var ve onların hepsinin aynı anda gülmesini sağlayarak programa harika enerjiler gönderdi. Esra Hanım hoş geldiniz.
Güldük, hoş bulduk.
Nasılsınız çok öncelikle?
İyiyim, çok iyiyim. Ve böyle bir aksilik de inanılmaz kahkahaya dönüştü.
Yani
ben inanıyorum ki sebebi de buymuş zaten.
Gerçekten.
Yoksa olacak iş değil. Evde iki farklı internet var. Ben dağ tepe dolaşırken Vın kullanırım. O var. Bir de normal evin interneti var. İkisine de işte biliyorsunuz bilgisayardan Zoom'dan bağlanmaya çalıştık. Ve iki eti de yok. Ve sonra sesle bağlanıyoruz. Bu kadar bizim tarafta çıktı. Fakat neden? Biz kahkahaları patlatalım diye herhalde.
Kesinlikle.
Başka bir şey aklıma gelmiyor inanın.
Çok tatlısınız. Tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Varlığınıza sağlık. Canlı canlı bir arada olamıyoruz pandemi sebebiyle ama evet. Az önce ben paylaştım. Esra Hanım da bizim yollarımızı kesiştiren, benim liseden, sadece liseden değil, aslında hayatımın öğretmeni belki, Emel Dikmen'e, Emel öğretmenime çok binlerce teşekkür ediyorum. O benim biriciğim, gerçekten biriciğim.
Ben de.
Bu program başladığından beri Esra Hanım sürekli gerçekten çok seçkin ve çok doğru insanları böyle benimle iletişim kurdurmaya çalışıyor. Bir tanem benim, çok çok öpüyorum sizi ve çok seviyorum, ama çok seviyorum canım öğretmenim. Esra Hanım da bunlardan birisi gerçekten. Esra Hanım'la biz arkadaş olmaya devam edeceğiz. Bu program bu kalmayacak. Bazı sözler verdik birbirimize. Şimdi onları açıklamıyorum.
Evet. Zaten bu şimdi evde de sürecek artık. Emel senden.
Kesinlikle ve öyle.
Eşin, sevgilisi.
Onlar işin magazin tarafı.
Şimdi bu sohbetler sevgili izleyicilerimiz bilsinler ki bitmez. Biz evde kıskanmasınlar ama biz evde devam edeceğiz. Zaten benim evim pandemide olsun, diğer zamanlarda olsun, gerçekten her zaman bütün dostlarıma açık. Bunu bütün dostlarım bilirler. Ve belki bir gün onlarla da hep birlikte kocaman bir buluşma yaparız.
İnşallah. Peki Esra Alkan, biz birkaç gündür programı çeşitli platformlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Esra Alkan gelecek, bizimle birlikte olacak. Ben aslında Esra Alkan'ı çok uzun zamandır, ama bu Esra Alkan'ın o Esra Alkan olduğunu bilmeden zaten tanıyormuşum. Ta Kanal Türk dönemlerinden biliyormuşum. Çünkü ben seyahat programları takipçisiyim, havacılık programları takipçisiyim ve o dönemde de Esra Hanım'ı bilmeden izlemişim. Ama önce biraz bize Esra Alkan'ı bilmeyenler, tanımayanlar, yani çok yoktur bence, ama biraz anlatır mısınız? Esra Alkan kimdir? Ne yapar? Nasıl bir yolculuğu vardır bu hayatta? Böyle kısaca onunla başlayalım mı azıcık?
Tabii memnuniyetle. Ben de kendime kimim diye sorduğum zaman, ki bunu sıklıkla yaparım, kimim diye sorduğumda cevap şu geliyor: coğrafya ve insan temellisin sen Esra.
Çok güzel.
Böyle yani örneğin ben Hire Dağı'na çıkabilirim, her yere gidebilirim, fakat oralarda kalamam. benim insana ve değişik coğrafyalara her daim ihtiyacım var. Ve o iletişimi çok seviyorum. Zaten söyleşilerimde de hep çocuklarımıza öğretebileceğimiz tek ustalık iletişim.
Evet.
Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, hatta bugün iki kere böyle, yarın bir kat böyle olacak.
Peki bu gezi ruhu, içinizdeki bu duramama hali neye borçlusunuz? Aileden gelen bir şey mi? Aileniz çok hareketli, çok yürüyen, çok yer değiştiren bir aile miydi?
Bilhar değil. Üçüncü sınıfta çoluk usulümünü okumuşum. Hatırlıyorum, Bilge Şeker'den çok etkilenmiştim. Anadolu'ya işte cesaretle gitmesi. Ve üçüncü sınıfın da başlarındaydım. Sonra annem daha sonra diyor ki Çanlar kimin için çalıyor da okumuş ve bana çok doğru anlatmıştım diyor. Yani o kadarı benim aklımda çok yok. Ama o Anadolu'ya cesaretle giden ve Anadolu'da dolaşan Gülbe Şeker canlı kanlı aklımda. Belki hani o insan sıcaklığı iliklerime işledi, kim bilir. Bilemiyorum yani, hani düşünüyorum. Çünkü ailede çok yok. Ama daha sonra tabii yetişkin olduktan sonra bütün kardeşlerin hepsi inanılmaz. Yani dünyayı her fırsatta gezmek isteyen, gezen insanlar. Orası ayrı, ama gezdiklerini kayda alıp yazan değiller.
Bu çok değerli bir şey ama, değil mi Esra Hanım?
Evet. Ve çocuklara da bu konu söylüyorum, söyleşi yaptığım. Hani anlık tutun diyorum. Çünkü günlük artık çok uzun. Ve o günlükler o anda hissettiklerimizi yazıya dökmediysek uçup gidiyor ve bize çok motomot şeyler. Şuraya gittim, şöyle oldu, şu vasıtayla gittim. Onlardan başka o duyguyu çıkartamıyoruz çokça.
Bazen sadece denizin kokusundan bile o kadar çok şey yazabilirsiniz ve o kadar çok şeyi saklayabilirsiniz ki anlık olarak.
Evet. Ve mesela bölgesellerimde de hep ona bakıyorum ki dikkat etmişim. Nereye gitsem zaten mutlaka not alırım. Mutlaka. Yani yolda giderken, bir durduğum zaman ya da bir başka bir yerde hep elim yazmak üzeredir. Ve ben sanıyorum küçükken bilinçaltı bu merak başladı bende. Örneğin 5 yaşında Acı Badem'de alıp başımı gitmişim. E5 falan İtalya'da gittik ve E5'te tabii hiç kimseler yok o zaman. Kaybolup beni bir işte çiçek satan, sonradan tabii Çingin ailesi olduğunu fark ediyorum. Onlar balkon demirleri not alı ev demişim. Tabii ki yani hani ismini bilmiyorum apartmanın. Ve o balkon demirli not alı evde başka hiçbir yerde yok. Onlar da biliyorlar. Hangi olduğu için o zaman. Ve beni elleriyle koymuş gibi hani böyle getiriyorlar annemlere. Hani böyle bir merak, o merak katlana katlana gitti. Ve arkeoloji okumam da belki böyle bir
evet,
şey.
Soracağım. Arkeoloji okudunuz diyecektim size.
Evet. Arkeoloji ve sosyal ve fiziki antropoloji. Şayet yine çocuklarla söyleşilerime hep döneceğim. Çünkü o anlar benim için çok kıymetli. Daha doğrusu kendimi faydalı hissettiğim anlar. Çünkü hani bilgi eğer kullanılmıyorsa ve aktarılmıyorsa benim için çöp. Dolayısıyla benim de o aktarma olanağımı açtığı için söyleşiler. Orada yine çocuklara hep odur. Ve yani bu merak duygusu hiç kıyaslanmaması gereken çok kıymetli bir duygu.
Evet.
Anneler babalara
özellikle kitle olarak çocukları seçmenizin de sebebi bu mu? Bu özellikle gezilerinizdeki özellikle seçtiğiniz pek çok yaptığınız sosyal sorumluluk projelerindeki pek çok sebebi bu mu? Çocukları seçmenizdeki en önemli sebep nedir çalışmak için ya da vakit geçirmek, proje yapmak için?
Çünkü insanın başlangıcı çocuk, edebiyatın başlangıcı da masal.
Doğru.
Ve buradan hareket ediyorum sanıyorum. Örneğin masallar beni çok cezbeder. Küçükken teyzem anlatırdı. Çinçiller, çin tut tut kalanının elinden. Küçükler böyle altı babanıza. Ve masallar resim çiziyor hayallerimize.
Evet, evet.
Ve aslında bu resme de en çok büyüklerin ihtiyacı var.
Kesinlikle.
Ve biliyor musunuz çocukların %98 hayal etme güçleri varken büyüklerin bir tane bin ne kadardır hayal etme gücü?
%3 falan olabilir.
Evet, çok yaklaştınız. Yani sadece %2 ve hayal, üstelik hani yeni değerler gibi mi? Çünkü bakıyoruz bütün kitapçılarda en çok satan kitaplar işte hayallerinize sahip çıkın, hayal edin, şu denizi şöyle böyle değil mi? Bütün bunlar çok satmaya başladı. Ha, demek ki insanların gerçekten çok ihtiyacı var.
Peki Esra Hanım, yetişkinler özellikle bu %3'lük gruba giren, %2'lik gruba giren ve hayal eden... İnsanların da hayallerinin üstüne çökmüyor mu? Yani bir yandan da öyle bir durum da var. Yani hayal edenlerin, hayal etmeyenler, hayal edenlerin üzerine de bir çöküp bir dönüştürme ve değiştirme gücü olma ihtimali olan şeyleri birazcık böyle nasıl söyleyeyim, zarar verme boyutunda engelliyor, etkiliyor diye hissediyorum ben aslında. Biraz mı konuşuyoruz?
Yani kurmaya devam etmek lazım, fakat söylediğiniz çok doğru.
Evet.
Sıradan şeyler çoğunlukta oluyor hep ve o çoğunluk da azınlığın üzerinde bir tahakküm kurmaya pek meyilli.
Evet. Evet.
Çünkü neden? Çünkü kendi sıradanlıklarıyla yüzleşmek istemiyorlar. Onun için herkes aynı olsun ki rahat edelim.
Evet. Ezber bozulmasın.
Evet, tabii. Ve teknolojinin açıldığı alan aslında hayal. Bilgisayar teknolojisi bir hayalle başlamadı mı? Yer çekimi kanunu ağacın altında hayalle kurulmadı mı?
Tabii.
Sonra bir de şöyle de bir şey var. Eğer hayalin yoksa yine hayaline çalışıyorsun. Ama bu hayal kendi hayalin değil. Maalesef başkasının hayaline çalışırsın.
Evet.
Bu çok önemli. Hayal hayatın devamıdır. Devamı için çok gerekli olan bir şeydir. Hava kadar, su kadar.
Kesinlikle.
Ve şayet kendi hayalin yoksa ya da kendi hayalinin peşinden gidecek cesaretin yoksa oturup başkalarının hayalin için çalışırsın.
Evet.
Bakın
evet.
Buna çok dikkat etmek
çok
lazım.
Çok önemli bir şey söylediniz Esra Hanım. Çok önemli.
Ve bu aslında hani bir başka günün konusu, çünkü şey, kuantum fiziğine falan tabii, varıyor tabii. Yani işi ucu, yani şeyde kuantum fiziği mesela işte kahkaha bizi hayallerimizle buluşturan mayadır. Ben bu COVID döneminde böyle çok tabii sessiz sakin kaldık ve durduk. Seyahat yok, bir şey yok. Ama evde dört duvar arasında bile ben seyahat edebilirim. O ayrı. O da
Esra Hanım, size bir şey söyleyeceğim. Bunu mutlaka söylemem lazım. Şimdi ben bu programa başladığım dönemden beri, şimdi 22.sini yapıyoruz. Şimdi ben gülmeyi çok seven biriyim. Gerçekten hayatım boyunca hep çok güldüm. Güldüm. Yani sebep buldum ama güldüm. Mesela demin söyledik ya, konuştuk ya, hayallerin üzerine çökenler o var. Başka insan kendisi kuramadığı için. Aslında şunu da görüyorum ben. Kendisi gülemediği için gülenlerden rahatsız olanlar da var. Nasıl?
Kesinlikle doğru.
Çünkü bana gelen eleştirilerden bir tanesi ne biliyor musunuz Esra Hanım? Program esnasında çok gülüyormuşum ve hani program esnasında bu gülmeler çok gereksizmiş. Programı kaplıyormuş falan filan.
Şimdi aslında hiçbir gülme gereksiz değildir. Aksine biraz düşünen bir insan çok gülen insanın yanına usulca yaklaşsın ve sorsun. Acın nerede?
Evet.
Eleştirirken aslında pek çok insan kendi fodunluğunu meydana çıkartıyor. Hani bunu söylemek istemiyorum ama işte laf buraya geldi. Ne yapayım?
Evet, şimdi şöyle bunu özellikle size şu bakımdan sordum Esra Hanım. Şimdi mesela hani şunu iletseler kabul edebilirim. Yani Sevda işte programının içeriği olmuyor. İçeriye şunları şunları ekle, bunları bunları ekle ama ben bu saatten sonra kalkıp karakterimi falan değiştiremem ki. Öyle bir şey yok yani.
Zaten normal bir insan hani böyle bir şeyi zaten söyleyemez. Hiç kusura bakmasınlar. Çünkü gülmek bütün algılarımızı en doğru şekle hizaya sokuyor. Ve dolayısıyla boşa değil gülme kahkaha yogası. Şimdi dünyada hep kahkaha kulüpleri artar oldu. Ben bununla ilk defa 2000'li yılların başında tanışmıştım. Ve bir arkadaşımla hatta birlikte yapalım diye belli bir yerim de vardı Boğaz'da İstanbul Eskandil ve onun için fakat öyle bir şey oluyor ki hayat o arkadaşımızı elimizden aldı çok kısa bir sürede ve daha sonra ben de öyle bıraktım işte bu Covid günlerinde tekrar bir şekilde karşıma çıktı ve ben hiç bu kadar çabuk bir online eğitim alınacak bir şeye evet diyemem. Hele de ben hani beni bilenler bilir teknolojiyle aşkımı.
Çok tatlı. Kimisi ve ben. Merak etmeyin. Yalnız değilsiniz Esra Hanımcığım.
Ve tam dağlarında şöyle Google'a bir bakıp ve Şengiz Demir'i buldum ve hemen telefona sarıldım. Ama onun öncesinde tabii Kanada'dan yazan Mahmut Şenol arkadaşım vardır. Bir baktım bir pazar günü açtım ki işte o Covid günlerinde gazetemi ve orada kahkaha kulüplerinden bahsediyor Kanada'da. Hemen döşendim, yazdım. Türkiye'de de var mı acaba böyle böyle oldu diye hikayesini de yazdım. Bilgisayar arkadaşımın. Yani ve eğer gün olur da bir kulüp kurar isek adını Nilüfer olsun çok istiyorum.
Ya,
ve Mahmut Şenol hemen bana cevap verdi. Kanada'dan düşün saat farkı var her şey var ben hiçbir şeyi gözetmeden yazdım ve sonra o bana Türkiye'de de olduğunu ve biraz ipuçları verdi ve bir zaman sonra işte zamanı geldi yeri geldi ve ben Şengül Demir'le karşılaştım.
Ne güzel.
Telefonda online eğitimini aldım ve kendime inanamayarak ve düşünebiliyor musunuz? Ve üstelik yani kitaplarımı Gömeç'te Ayvalık yakınındadır. Orada yazıyorum hep. Bir taraftan kitaplar yani okuyorum, araştırıyorum, yazıyorum. Bir taraftan aile kalabalık hep beraberiz. Ve ben böyle köşe kapmaca oynarken hem yazıyorum hep o arada ciddi o online eğitimlerimi alıyorum ve kapıları da kapatıyorum ki hani etraftan ne oluyor böyle hani kahkaha sesleri fakat benim kahkaha seslerim tabii koy verdim gitti herkes komşular falan sonra orada sertifikamı da aldıktan sonra orada bir de çocuklara kahkaha yogası yaptım ve olağanüstü sonuçlar aldık.
Çok keyifli.
Yani şimdi işte bizi dinliyorlardır. Kahkaha grubumuz var. Şöyle bir şey. Şimdi bunu söylediğim zaman herkes mesela işte gülerim gülmem diyor ama bu 2 kere 2 4 gibi öğrenilir bir şey. Ve gülümseyeceğiz ki direkt hayal dünyamıza geçişi kolaylaştıralım. Ve bunun için de hani şu hiçbir şeye artık gülme sebebimiz kalmadığı hemen hemen kalmadı ülkemizde ve dünyada. Çok fazla ihtiyacımız var kahkahaya ve kahkaha yogasına ve kahkaha kulüplerine. Bu aynı matematik gibi öğrenilebilir, uygulanabilir ve beyin asla hani gerçek mi yoksa bir öğreti sonucu yaptın ve sen bunu bir saat bedenine uyguluyorsun, ruhuna uyguluyorsun diye onu hiç farkına varmıyor ve aynı etkiyi yine mutluluk hormonu dediğimiz dört hormonu yayınlıyor ve dolayısıyla biz algılarımızı, kararlarımızı, her şeyimizi çok daha doğru, endişeyi bir defa kaldırıyor hayatımızdan. Zaten hani böyle bir binanın temelini nasıl ki nem çürütür, ne yaparsan yap o binayı toparlayabilir miyiz? Toparlayamayız. İşte insanda da nemi, insanın nemi ve insanı çürüten endişe ve korku. Mesela hani ıslıklı geçiyorum mezarlıktan falan geçerken. Yani bizim korkumuzu ve endişemizi aslında çok çoğu zaman da yoktur bunların asla astarı ama biz işte bu hani öğretilmiş akılla örneğin hatasız akıl doğanın aklıdır. Hatalı akıl insan aklı, aklıdır.
Evet.
Ve bu hatalı aklımızla öğrendiğimiz sistemin aklıyla öğrendiğimiz şeylerden dolayı endişeleniriz, korkarız ve gittikçe işte psikiyatrlar yani her sonra hastalıklar, aslında hastalık diye de hiçbir şey yok biliyorsunuz.
Tabii.
Normalde insanlar yaşarlar ve ölürler. Fakat bütün bunlar yani endişe ve korkuyu sağlatmak için en son ben bu COVID döneminde İyi ki kahkahayla karşılaştım.
Esra şöyle bir soruyla devam etsem. Şimdi ben mesela zaten bunu sizinle konuşmuştuk. Kör bir kadınım, 39 yaşındayım ve gezmeyi, tozmayı, yeni insanlarla tanışmayı, karşılaşmayı, yeni yerler görmeyi, o insanlarla iletişim kurup arkadaşlığı devam ettirmeyi, bu Türkiye'den de olsun, dünyadan da olsun çok ama çok seviyorum. Ne bileyim işte denize gitmeyi, tekneye binmeyi, farklı koylarda durmayı, her bir koyun tadını çıkarmayı çok seviyorum. Fakat çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bunu telefonda azıcık konuştuk. Buna mutlaka değinmek istiyorum. Şimdi Engin'in de benim eşimin de bu konuda çok güzel makaleleri ve yazıları vardır. Biz yoğun bir şekilde sistemin dayattığı şekilde görmenin hegemonyası altında kalmış da aslında bir toplumuz ve topluluğuz. Şimdi örneğin mesela bana şey diyorlar, ne oldu şimdi denize gittin ne anladın? Denizin mavisini göremedikten sonra bilmem ne yapamadıktan sonra denizin işte ne bileyim o dibini göremedikten sonra oradaki hayvanları, incileri göremedikten sonra ne anlamı var? Hangi koya gittiğini nasıl anlayacaksın? Şimdi buna verecek çok cevabım var ama ben de bunu aslında size sormak istiyorum. Çok gezen ve çok bakan ve gerçekten gören biri olarak bu kadar görmenin etkisi altında kalmak patolojik değil mi sizce?
Kesinlikle. Ne zamandı? Belki 3 sene önce bir yazı ben kaleme almıştım. Gözde Spottur diye. Onu size ben blogda bir göndereyim.
Çok sevinirim.
Şöyle zaten seyahatin edebiyatını yapmaya çalışan bir insanım. Seyahat edebiyatını yaparken de şayet ben sadece gördüklerimi anlatıyor olsam kitaplarımda ya da söyleşilerimde bu yani var ya hani ünlü rehberler işte o rehberler gibi olur. Şuraya şöyle gideceksiniz, şunu yiyeceksiniz, şu kadar zamanda tarihi bu, arkeolojisi bu, coğrafyası bu. Fakat seyahati edebiyatına heveslendiysem ben ve yaptığım işim olarak seyahatin edebiyatının yazarıyım, seyahat edebiyatı yazarıyım diyorsam bunun altını doldurmam lazım. Bunun altını da şöyle dolduruyorum. Ben işte İzmir Karabağlar'da yaptığım bir söyleşimde bir işte o hazırladığım bir metniydi. O benim şiarımdır. Mesela siz bunu çok çok iyi bilirsiniz ki duyu organları varlığın içine girmekte yeteneksiz sevdanı.
Evet.
Şimdi hani ne olacak mavisini görmeyince, işte oradaki balıkları görmeyince? Görüp ne olacak? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz gördüğünüz zaman? Ve sadece yüzey saptaması yapıyor.
Evet.
Sadece.
Evet.
Ve diğer duyu organları da sınırlı ama ses olağanüstü bir şeydir.
Evet.
Ses titreşimdir,
evet.
Dalgadır.
Evet.
Ve varlığın içine girer sevdanı.
Evet.
Ve
evet.
Artık varlığı ben duyabilirim, tadabilirim, koklayabilirim, sohbet de edebilirim.
Evet.
Şimdi seyahatlerimde, şimdi bana bir de diyorlar ki hani işte en çok nereyi sevdin, nereyi beğendin ya da işte ne. Şimdi bunları rehberlere sorsunlar.
Evet.
Açsınlar işte duygundan.
Evet.
Çünkü benim sinobumla Ayşe'nin sinobu, Ali'nin, Veli'nin sinobu bir değil.
Değil, evet.
Benim sinobum, ne ben yazıyorum, kalk gidelim sinopta.
Evet.
Rize'de çay yaprağı oldum. Ahlat'ta
evet.
Sırcanlı arı oldum.
Ya.
Mardin'de iştar oldum.
Çok, çok
Edirne'de
güzel.
Zervan yani zaman tanrısı oldum. Her şeyi ölçüyor, dile getiriyor. Çanakkale'de tahta at oldum. Ve ben buralarda masal kurup eğer çocuk olmasaydım sadece dediğim gibi bir rehber gibi gezerdim. Oysa gözü iptal ediyorum. Gözümüz çünkü despottur, yanıltır. Ve birinci bilgideki insanlar yani lütfen yanlış anlamasın beni hiç kimse de. Hani bu çünkü şey tipine göre falan onu biraz karıştıran hemen bu sonuca varabiliyor zaten. Birinci bilgideki insan sadece gördüğünü doğru bilgi zanneder. Gördüğüne inanır.
Evet.
Ortada çok var. Gözüyle görmüyorsa bir şeyi ikna edemezsin, bir şeyi anlatamazsın. Ve empati yeteneği birazcık zayıftır. Hani sadece gözüyle görenlere. Ve ikinci bilgi dediğimizde hani araştırma, kanıt. Mesela akademisyenler falan bu kategoriye girerler. Bir de üçüncü bilgi var. Hani Sezgi, Spinoza'nın üstünde bilgi ve şimdi kuantumla bağlanıyor. Yani Newton fiziği falan yaptı yapacağını çok teşekkür ederiz. Şükranlarımızla onu uğurluyoruz. Ve kuantum fiziğine geçtik artık.
Çok kibar bir dille. Harika.
ve o hani size işte mavi hangi koy balığı şunu bunu koyu. Şimdi seyahat edip de gittiğim gördüğüm yerlerde ben seyahat ettiğim zaman yazdığım şey şu. Ben gördüğüm dayı yazmıyorum. O gördüğüm dayın içine giriyorum.
Evet.
O oluyorum. Ve oradan dışarıya bakıyorum. Benim için kitaplarımda Rize'deki çay yaprağı sesleniyor, ses oluyor. Ve hatasız akıl dediğim doğanın aklını kullanıyorum işte.
Evet.
Ve onu sözcü yapıyorum. Eğer ben gözümün gördüğünü ve de hani bilgi de edindim diyelim işte şurası söylemiş şu kadar zaman milattan önce yerleşimi varmış. Bu bilgiyi de katarsam pekala bir rehber kitap olur tabii.
Kesinlikle.
Ama derdim o değil. Yani hep yapmaya çalıştığım şey seyahatin edebiyatına vakıf olmak. Seyahatin edebiyatı. Daha yolun çok başındayım. Yani öyle insan bazen öyle bir bilgi açığı oluyor ki hiçbir şey bilmediğime canım çok sıkılıyor. Yani bakıyorum ki hiçbir şey bilmiyorum. Bir bakıyorum ki evet pek çok insana göre dünyaları biliyorum. Ama beni ilgilendirmiyor pek çok insana göresi. Yani benim bilgi eksiğim daha çok fazla. Ve bütün bunları onun için evine bir geldiğinizde zaten göreceksiniz diyeceğim, göreceksiniz gerçekten. Çünkü evine gelip de iki gözü bakan bir insandan daha çok eve vakıf olacaksınız. Ben bunu biliyorum. Ve orada da gördüğünüz gibi bütün her bir tarafta benim kitaplarım, notlarım vardır. Ve hatta kardeşlerimle bazen onların evine gidiyorum, böyle mum gibi çok güzel. Çok tatlı. Eve geliyorum, hemen bir evi böyle bir hani sağlayayım, derliğimi toplayayım. Ve ben de çok derli toplu olmaktan hoşlanan bir insanım. Ama benim en güzel derli toplu halim onların düşünemeyecek diye. Dolayısıyla geldiğinizde göreceksiniz her tarafta. Çünkü o anda ben o salonda, koridorda, çalışma odamda ya da bir başka bir yerde, çalışma odama da hiç sıkışıp kalmam ayrıca. Tuvalette, her yerde yazıp okumaya, düşünmeye müsaittir evim. Yani ona göre kotarılmıştır.
Bu çok güzel bir tutuklu. Gerçekten çok güzel bir tutuklu.
Evet. Dolayısıyla rahatım. Yani gezmek, çökmek, yazmak zorluyum.
Çok ve güzel.
Yazarken aldığım o hani iç mutluluk var ya Sevda Hanım. Hani orada göze ihtiyaç yok.
Evet.
Yani çünkü gözün bir alemi yok. Yani göz sadece orada kapıyı aralayıp içeri girmeye bana vesile oluyor. Size de siz doğuştan beri gözün haricinde diğer melekeleri yukarı çıkarttığınız için, derinleştirdiğiniz için birlikte de şimdi seyahatler yapacağız sizinle.
Yani çok
yani benim göremediğim pek çok şeyi siz bana hatırlatacaksınız. Ben eminim.
Kesinlikle.
Yani
çok,
bu kadar ki ben hani...
Mesela çok basit bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Size çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela hayatın içinden bir şey söyleyeyim size. Çok hızlı bir şekilde İstiklal Caddesi'nde tempolu bir şekilde bir arkadaşımla yürüyoruz. Ama bayağı tempolu bir şekilde ve şey, arkadaşım da ısrarla kendine bir şey alacak. Varsayalım bir kozmetikten. Ben diyorum ki mesela atıyorum Burcu'cum bak bir kozmetik için önünden geçiyoruz. Çünkü şeylerin kokusu geliyor. Parfümlerin, işte makyaj malzemelerinin. Ya yok Sevda, vallahi yok, uyduruyorsun diyor. Ama hayır var, çünkü azıcık sokağın ilk binası. Hani azıcık baksa bulacak.
Kesinlikle. Biz felsefeci hocam Esat Korkmaz. Biz öğrencisi mi yoksa bir başka bir şey mi? Orası yanlış olmasın. Ateşi koklayan, kokusunu tarif eden, ateşin rengini kokuyla tarif eden bir öğrencisi vardı. Yine dünyayı hiç normal gözlerle görüp de bilmeyen bir öğrencisi. Ve o da beni çok etkilemişti. Yani bizler aslında hani gözü olup da göremeyen bizler, aslında gözünü iptal etsin, öyle bir dünyası zenginleşecek ki o kadar olur. Çünkü ben bunu hep yapıyorum. Mesela sonuç odaklıyım.
Evet.
Sonuç odaklı olunca sonuca, çünkü derinliğe ve sonuca daha çabuk götürüyor, biliyor musunuz?
Tabii ki de.
İçe yaptığımız o yolculuk. Başka bu benim hayatımda çok önemli, içe taşınmak.
Evet.
Çok önemli.
Çok önemli.
Hani ve sır da burada diye de düşünüyorum. Hani bazen soruyorlar işte hani seyahat kitaplarınızın hani sırrı nedir? İşte nasıl yazıyorsunuz? Böyle, çünkü maalesef masallarımız bitti. Masallarımız bitince hayal dünyamızı da yitiriyoruz.
Evet, maalesef.
Ve hele şu son zamanda hayallerimiz iyice iyi düşürüldü. Ve ben böyle bir toplum düşünemiyorum. Yani böyle bir toplum nasıl olacak? İşte şöyle hayallerimize sahip çıktığımız derecede sensizliğimiz oranda biz insanca yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü isteklerimiz olacak. Ve seyahatte bunun en keyifli yolu diyorum arkadaşlar. Yani herkes...
İnsanım o kadar o kadar keyifli devam ediyor. Bu arada lütfen sizler de sorularınızı bize Esra Alkan'a ya da programa dair sorularınızı www.engelsizlerisim.com bölü mesaj panosundan lütfen bizlere iletin. Lütfen sohbetimize, söyleşimize sizler de dahil olun. Bu keyifli sohbetimize mutlaka katkı sunun istiyoruz. Esra Hanım, peki şunu sorayım. Bir arkeoloji ve sosyal antropoloji.
Fiziki antropoloji. O zaman bizim zamanımızda ikisi beraber. Bir arada ayrı bölümler. Hı. Evet, bir arada.
Peki biz, en azından ben sizi bunlarla değil, tamam hani bunlar sizin özgeçmişinizin içinde çok değerli şeyler ama şeyle nasıl yolunuz kesişti? Yani televizyon tarafıyla ve işte belgeseller, mesela pek çok belgesel çekmişsiniz. Mesela belgeselleri baktım ve bir kısmını da izledim. Nasıl yollarınız kesişti o dünyayla? Çünkü bir yandan da bambaşka bir kariyer aslında arkeoloji ve sosyofizik antropoloji.
Evet. Okulu bitirdikten sonra BİRSAK, Bilim Sanat Kültür Kurumu'na girdim çalışmak için. Ve orada üstelik çalıştığım alan bambaşka bir alandı. Orada da yemeğin sanatını yapıyorduk. Hatta bir bir arkadaşım şimdi bir hayli ünlü bir televizyoncudur. İsmini söyleyeyim. İlk röportajını benle yapmıştı. Ve orada yemek bir sanattır demişim. Bu onun başlığını atmıştı. Yani bu söylediğim 80'li yılları sonu. Düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi herkes yemeğin işte sanat olduğunu, kültür, işte yani hakkında yazılan kitaplar.
Programlar, çok program var mesela.
Yemeğin felsefesini, tabii felsefesini girmeye başladı. Ben o zaman da yaptığım işin felsefesini ortaya koymuş olacağım ki işte bu aldığım eğitimde.
Tabii.
Onun için mesela çocuklara diyorum ki hep, eğer bir hani illa bir doktor, avukat olma gibi bir hayaliniz yoksa ve hani ne olayım diye düşünüyorsanız ve karar da verememişseniz siz en iyisi bir arkeoloji, sosyoloji, antropoloji okuyun, kenara koyun, sonra ne yapmak istiyorsanız bunun ışığında en iyisini yapacaksınız, daha kolay yapacaksınız. En iyisi demeyin, iyisi çünkü çok ucu açık bir şey. Sürekli çünkü bugün bir şey yapıyoruz, yarın daha iyisini yapıyoruz. Dolayısıyla hani sonu yok. Ve böyle Bilim Sanat Kültür Kurumu'yla iş hayatına başlamış olmam bana ayrı bir bakış açısı getirdi. Ayrı bir ortam getirdi. Ben de çok teşneymişim anlaşılan ki. Ve hala da oradaki arkadaşlarımla gerek bazıları yurt dışındalar, gerek İstanbul içindeler. Hep haberleşiriz. Ve çok güzel. Çok güzel zamanımız oldu. Yani Atatürk Kültür Merkezi'nde. Çok güzel zamanımız. Ve hep bu işte alınan eğitimleri aslında hayata hani şurada bu kadar bütün bunlardan hiç mi senin bir dahlin yok diye sorabilirsin. Çünkü ben hep kendimi eksik hissederim ya. Yani hep yani işte bir şey bilmiyorum diye hani başladım ya. Fakat şunu söyleyebilirim. Okuduğum alan neyse ben onu hayatın içine taşıyabildim. Böyle bir becerim var, evet.
Kesinlikle
yani burada
olmuş.
Bunu teslim etmek lazım kendime. Onun için de böyle bazen de kendimden şöyle annem çok güler buna. Şöyle bir yemek alırım. Canım Esra benim. Sana bir yemek alırım falan.
Çok
annem gülümseyerek bakar. Çünkü o okuduğumu yani hayatı bilgiyi pratiğe geçirdiğimiz zaman işte o bütün buluşmalar çok güzel oluyor ve hayallere de açılan kapılar oluyor. Ve yaptığım bütün işlerde yani televizyonculuk dahil şu kalk gidelim mesela kalk gidelim benim sincimlendir. Kalk gidelim
Ama ondan önce mesela ondan önce benim sizi Esra Alkan'ı tanıdım ama onun sizin siz olduğunuzu bilmediğim çok önceden Kanal Türk'te yürüttüğünüz bir gezi programı vardı ve ben o programa bayılıyordum. Çünkü dedim ya ben seyahat programlarını, gezi programlarını seviyorum ama Esra Hanım şimdi mesela sizinle konuşurken onun cevabını da buldum. Ben işte hani şu uçakla gidilir, şurada şu yenir, burada bu yenir gibi değil de biraz öykü katan, biraz yaşanmışlık katan programları sevdiğimi fark ettim gerçekten. O da bu programlardan biriydi. Bilsak'tan orayla nasıl yolunuz kesişti? Nasıl başladınız bir kere böyle televizyon dünyasına geçmeye?
Şimdi insanın hayatında bir şey bitiyor ve başka şey başlıyor. Bilsak bittiği zaman başka şeyler de bitmiş idi. Ve o bitişlerde şöyle, tabii çok üzülürüm herkes gibi. Ama o üzüntümün çok kısa bir zamanı vardır. O kısa zaman içinde dark olabiliyorum o üzüntülere. Fakat ondan sonra örneğin bu bir haksızlığa uğradıysan, bir hukuksuzluksa o dahil kendi enerjimi dönüp daha istediğim başka bir şeye evirme kararı alıyorum.
Çok güzel bir şey bu.
Dolayısıyla eğer hani, mahkemelerde açılmışsa o devam ediyor tabii, eder bir şey değil. Fakat ben onlara gark olup da hani bir haksızlığa uğradığım bir durumda diyelim ki bıraktığım ya da kaybettiğim ya da bırakmak zorunda kaldığım bir işimi peşinde yıllarımı, aylarımı geçirmiyorum.
Bir türlü değiştiriyorsunuz yani.
Evet, paketleyip hadi bakalım şimdi ne yapıyorum diyorum. Şimdi televizyonda aynen bunun gibi oldu. Bilsak ve Bilsak sonrasında yaptığım, açtığım ve gerek tiyatro camiasından gerek yazar gerek iş dünyası çok güzel bir birliktelik oluştu. Kandili'deki Eskandil işte bu benzer sebeplerden tabii sonra kimseye de yaramadı ayrı mesele. Ama onlar yaramaz zaten. Onu da biliyorum. Onun da rahatlığıyla arkama yaslanıyorum artık ama o zaman tabii belki arkama bu kadar rahat yaslanmamıştım. Fakat şunu yaptım. Babam da avukat. Ve yani ne kadar hukuk devleti olduğumuz da ortada. Ta o zamandan bahsediyorum yani. O zaman da ortadaydı.
Tabii. Yani, sadece biçim değiştiriyor. Evet. Esra Hanım pek çok şey aynı.
Evet. Ve sonra dönüp zaten hobi işim olan yazmak, çekmek, İstanbul Haber Ajansı'nda mesela Kavis Dergisi'nde röportajlar yapıyordum bir taraftan. Onlar İstanbul de, devam ederken.
Evet. Okudum bir kaçı, çok güzel.
Ya sonra o işlerimi, hobi işlerimi asli işlerim yapma kararı aldım.
Çok güzel.
Ve sonra da hep hayatımda da öyle oldu zaten. Hep bir önceki yani mecburen bırakmak zorunda kaldığım 2-3 şeyde çok önemli dönüm noktalarım olmuştur. Sonra hatta oturup teşekkür mektubu yazasım var. Yani hani ilk
sana teşekkür ederim bana verdikleri ve beni koruduğun için.
Şu anda hala da o insanlar yaşıyorlar. ve hatta birinin sözü vardı. Şimdi onu söylemeyeceğim. Büyük balık küçük balığı yutar Esra Hanım demişti.
Evet.
Sonra onların o koskocaman yapısını başka bir büyük balık geldi. Epey bir yuttu ama yani öyle böyle değil. Ve ben bir kokteyle giden, onların bir davetine giden arkadaşımdan rica ettim. Dedim ki git ona selamını söylemedi ki Esra Hanım diyor ki hiç üzülmesin. Büyük balık küçük balığı yutar.
Ya.
Böyle. Yani dolayısıyla ben o anda zaten davamı açıp kazanmış oldum. Hani bir daha işte hayatın içinde mahkemelerle de uğraşmaya gerek yok.
Peki şunu soracağım. Örneğin sizin bu yazma hikayeniz belki bir 10 yıllık ama zaten siz yazmayı, çizmeyi, not almayı hep çok seven biriydiniz. Sonra bunları arşivlemek, yazma kararı ve bir kitap haline televizyon programlarınızdan hareketle belki ama bir kitap haline dönüşmesi hikayesi nasıl oldu? Çünkü bu da bence ayrı bir cesaret ve ayrı bir kulvar. Çünkü hani dergide röportaj yapmaktan çok farklı bir şey. Kendi yazdıklarınızı bir güncel olarak yayınlamak başka bir şey ama o duyguları böyle kitaba koymak çok başka bir şey. Kim iteledi sizi? Kendiniz mi kendinizi ittiniz?
Evet. Kesinlikle. Çünkü orada şimdi önce işte o hani hobi işimi sinema televizyona çevirdim. İşte Kanal Türk dediniz. Siz de görmüştünüz. Sonrasında işte bir Eğreti Gönül filmi maceramız var. Yılmaz'la birlikte bir zaman
çalıştık. O
4
yıldaki dönemde.
Evet. Kastamonu'ya o vakit yine benim Efkandil'im Güldür Güldür devam ederken, yani o iş hayatının içindeyken bir gazeteci arkadaşımla birlikte Lale Erokyan, o da yine beni böyle yukarıdaki katlardan birinde duyuyordu eminim. Ve Lale ile birlikte bir Seyahat Market adlı bir gazete çıkarttık. Tabloid.
Ya çok tatlı.
Ve takma atlarla bir dünya şey var, köşe yazarları var gazetemizde.
Aman Allah'ım, ne kadar güzel.
Evet ya, Tabloid'di. Ve ilk seyahatin, Seyahat Market gazetemizde ilk seyahat sigortası olmalı diye söyleyenlerdeniz.
Hadi canım.
Evet ya. Ve o dönemde Kastamonu'dan davet aldık. TÜRSAL'ın bir info gezisi. Ve bir de gazete çıkarttığımız için, o bir turizm gazetesi tabii. İkimiz davet edildik ve o arada Atif Yılmaz benim elime Eğreti Gelin senaryosunu tutuşturdu. Ben de Efkandil'de çok yoğun çalıştığım için o senaryoyu da bir türlü okuyamamıştım. Çantana attım ve bütün bir İstanbul'dan turizmciler ve şey olarak gidiyoruz, işte, turizm basın olarak gidiyoruz Kastamonu'ya. Herkes sabaha kadar uyurken bir otobüs dolusu insanı, ben açtım ışığımı ve şeyi okudum, senaryoyu okudum. Ve indik, bizi işte karşılıyorlar vesaire falan. Aa, bir de bakarım ki Emine'nin evi belediye başkanının 1930'larda geçiyor hikaye. Onun belediye binası karşımda ve alındığında da o binanın 1930 yazıyor, yani yapım tarihi.
Aman Allah.
Ben artık öğretmenken bile kendimi Kastamonu'da Eğreti Gelin platosunda buldum.
Aman Allah.
Arkama platosu. Bütün bir şehir Eğreti Gelin platosu. Aman. Hemen telefona sarıldım. Buldum diye. O sırada da Eğreti Gelin filminden artık vazgeçilmek üzere. Çünkü Denizli hikayesidir. Denizli sanayi şehri olmuş ve başka yani çekilemiyor. Artık film az bir plato, yani hakikaten plato kurulup da geçilsin diye bir şey yok. Gayreti ve isteği yok. Ve böylece Eğreti Gelin kenarda duracaktı. Ve işte Kastamonu'da yaşayan kanlı canlı o mesela şey işte konaklar, müze olan konaklar hepsi Etnografya Müzesi şeyin Eğreti Gelin'de Üzdar'la Fikret Hakan'ın işte belediye reisinin evi oldu falan. Yani Yalapaşa Konağı, yani bütün bunlar neden 10 gün sonra tekrar Kenan Ormanlar odanın içinde yatsın. Görüntü yönetmenimiz Almanya'dan geldi. Kenan Ormanlar, Atıf Yılmaz ve ben şeklinde. 10 yıl sonra Kastamonu'ya bu sefer film ekibi olarak
gittim.
Ben araştırdım. Düşünebiliyor musunuz? Çok. O zaman da hatta Kastamonu beni Tahri Hemşerisi ilan etti sonraki yıllarda.
Ve
o filmin öylece ve ben kendimi filmin içine bildim tabii.
Çok keyifli, çok güzel.
Ve orada da evet yakın danışmanı oldum. Ve işte her en ince detayına kadar hangi yerlerde neler çekilecek o işte, kültür müdürüyle zaten çok iyi ilişkilerimiz var. Çünkü Koyat Market olarak, Koyat Market gazetesi olarak beni ilk tanımış. Görmüş, birbirimizi sevmişiz. Ve hakikaten o da Zühtü Bey, Zühtü Yaman, evet Zühtü Yaman çok iyi bir kültür adamıdır, kültür turizm adamıdır. Anadolu'da bu kadar programlar yaptım. Hangi ilin valisi, hangi ilin kültür müdürü şayet kültürden, turizmden anlıyorsa ve gönül vermişse o il ve o il sınırları içinde kalan her yer abad oluyor.
Evet, evet.
Ve bunu gördüm. İşte Kastamonu da öyleydi ve hemen zaten senaryodan bahsedince aman hemen dediler. Ve işte ilişkiler kuruldu. Hatta orada bir de İstanbul'dan gelen, gelecek olan Naciye karakteri çıkmadı bir gün otobüsten, gelmedi. Ve de o zaman tabii şimdi Kastamonu'da biraz yakınlarında bir şey var, havaalanı var. Ama o zaman otobüste tabii gidip geliniyor arabayla. Ya da ve orada Naciye karakterini oynamam da o vesileyledir. Ve orada da yine gözümü kapattım ve Naciye karakterinin senaryosunu okudum. Ve şeyle Fitun Demirel ve Müjdar'la üçümüzün bir sahnesi vardı. Ve orada olağanüstü tabii deneyimler oldu falan derken işte hep bu gözün despotluğunu siz ortadan kaldırdığınız zaman orada ne benim işte ilk defa hani oyuncu olarak kamera karşısına geçmişliğim kaldı. Ne yurt dışından gelmiş bizim işte görüntü yönetmeni, sonra şey Yunan bir şey kameramanımız var falan. Yani olağanüstü bir ekipti. Ve o ekibi işte izleyenleri vesaire falan hiç görmedim. Sadece rolüme girdim.
Çok güzel.
Ve
çok
hatta hoş. Çocuklar dediler ki hani ya olmaz hani siz bizimle herhalde kafa yaptınız yani. Çünkü hani bu yok dedim yani hayatımda ilk defa kamera karşısına geçiyorum.
Çok güzel.
Ve sonra televizyonda da televizyon başladığı zaman da hakikaten o ışık devam etti.
Evet.
Onu bana TRT'den de dedilerdi. Ve Kanal Türk'ten de yani Atif Yılmaz da söylemişti. Senin bir ekran ışığın var.
Evet. Evet.
Ekran ışığı aslında ekran ışığı dediğin hayat ışığı. Yani o ışıkla bakar gözle olmuyor.
Evet, evet.
Yani gözünün gördüğüne hapsolduysan geçmiş olsun.
Evet.
Ancak içine dönebiliyorsan ve için görüyorsa o vakit bambaşka şeyler yapabiliyorsun. Daha doğrusu ne düşünürsen onu yapabiliyorsun. Hani benim sırlar bunlar gibi düşünüyorum.
Yani şöyle devam edeyim. Mesela ben hem Kanal Türk'teki programları hatırlıyorum. Maalesef TRT'deki programları hani TRT ile belli bir zaman sonra kişisel yolculuğumda TRT'yi çıkarmak zorunda kaldığım için, aram bozulduğu için TRT'yi belki o dönemde kaçırdım ama önemli programları da kaçırmışım. Çünkü mucize de olsa arada böyle güzel programlar hala da var. Mesela TRT 2'de ara ara yakalıyorum ve şaşırıyorum ve diyorum ki herhalde bu birinin gözünden kaçmış olmalı diyorum. Şimdi TRT'deki programları sonradan YouTube'dan baktım. Sizin benim konuğum olacağınıza karar verdiğimiz dönemde birkaç programı izledim ve Kanal Türk'teki programları hatırlıyorum. Şöyle bir soru soracağım size. Sorum şu, programlara dair bir kere çok Yani bize akan, seyirciye akan çok natürel bir tavır var. Yani sesinizde, o sesinizin dokusunda, metin önceden yazılıyorsa yazılmıyor mu onu bilmiyorum. Metinlerin yazılımında, onların ifade edilmesinde çok sıcak, çok kucaklayan bir şey var. Bu yılların Esra Alkan'a kazandırdığı bir şey mi, yoksa Esra Alkan'ın zaten doğallığından akan bir şey mi?
Şöyle, benim hiç ezberim yoktur. Yani kesinlikle hani iki cümleyi bana ezberle ve bunu da mutamot söyleyeceksin de mutlaka ben araya başka bir parça koyarım. Yani o ezberim hiç yok. Burada gördüğünüz her şey, bana onu söylediler ki işte prompt'dan mı okuyorsun falan.
Çok
mutlaka,
hani, çok, mutlaka, çok şey. Temiz, çok duru.
Gitmeden önce çok fazla okuyorum. Araştırma yapıyorum. Ve öğreniyorum.
Evet.
Zaten de çok gezdiğim için zaten de hep daha önce de hani kendim için gittiğim yerler oluyor. Ama bu sefer tabii bir program çekeceksin. İşte çocuklar sana anlatacak. Üstelik de hani çocuklar yaşadığı yerde okul ev, okul ev giden çocuk.
Tabii.
Çocuklar. Yani hangi çocuk arkeolojisini, tarihini, müzesini bilir.
Tabii.
Bir de öyle bir zorluk var. Onu şöyle açtım ve el yordamıyla, yani çünkü bütün duayen ve beni de gerçekten seven, yardımcı olmak isteyen televizyoncu arkadaşlarım bunun olamayacağını söylemişti. Yani daha kolay bir iş seçsen, yani niye şimdi çocuklar hani hiç kamera karşısına geçmemiş ve sen üstelik seyahat programı, yani seyahat kültürü programı dediğin gibi, hani hadi kuralım yemekleri de aşları, patatesi koyalım değil, yani seyahatin kültürünü anlatacaklar sana, hani git başka bir seç falan demişlerdi. Ben birincisi çocuklara güvendim. Bir de kendi işte eğitimime döneceğim, arkeoloji ve antropoloji okuduğumun olanaklarından istifade ettim. Çok kolay öğreniyorum tabii. Hani zaten okuduğum, bildiğim şeyler. Tabii. Hani hatırlamış oluyorsun ya da genişletmiş. Dolayısıyla gittiğim hiçbir yerde ezber yaptırmadım, çocuklara yapmadım, çocuklara da yaptırmadım.
Çok doğal.
Çocuklarla bir saat falan şey yapıyorduk. Şu tabii hani insan coğrafya ilişkisi falan diyorum ya.
Tabii.
Gördüğüm zaman, baktığım zaman hissediyorum hani hangi çocuk neyi daha çok şey. Bu meleke galiba, yani çok anlatamayacağım.
Tabii.
Ama işte bir çocuğa diyelim ki o yörenin o il sınırları içinde tarihi veriyorsam, öbürüne coğrafyayı veriyorum.
Evet.
İşte öbürüne yeme içme kültürünü. Ve tabii konuşuyoruz. Notlarım da var. O notları da çocuklara dağıtıyorum. Fakat ondan sonra diyorum ki kimsenin elinde not falan olmazdı. Yok.
Evet, evet.
Aklımda ne kalıyorsa.
Evet.
Ve kendi cümlelerinde makbul olan bu diyordum. Ve çocuklar da olağanüstü başarı gösterdiler.
Ama sizin yani, yanınızda kendini çok rahat hissetmişler bence.
O da olabilir.
Çok, yani hiçbir gerilim yok çocukların seslerinde. Çünkü şöyle düşünün, hani 23 Nisan'larda böyle çocukları yakalarlar, hadi sen bunu söyle, sanki böyle şey hissedersin ya izleyici olarak. Böyle birisi çocuğu boğazlıyor. O kadar sıkılmış, o kadar gerginlik hali var ki. Ama mesela sizin programlarınıza baktığımda hani çocuk böyle ortaya konuşur gibi, hani kendi evinin ortamında gibi. Çok rahat, böyle çok kendini doğru ifade ediyor. Hani
niye ama biliyor musunuz? Biz çok eğleniyorduk, çok gülüyorduk. Ben o zaman kahkah yakasını bilmiyordum. Ama o gülmenin işte titresi, çekinceyi, çekinen mesela anne babalar, bir de ben mesela TRT de öyle söylüyordu. Hani daha böyle hani göze görünür, daha rahat çocukları seç. Hayır, ben öyle bir şey yapmıyordum. Yani hayır, evet. Öğretmenlere işte haber veriyorduk daha önce. Evet, onlar seçiyorlardı, bir öneleme yapıyorlardı ama genellikle anne babalar ve öğretmenler de hani sınıfın çekingenlerini de o programa katıp böylece açmak istiyorlardı.
Tabii.
Mesela kekeme çocuklar dahi oldu.
Tabii.
Ve TRT'deki arkadaşların saçını başımı yapacaklardı. Nasıl olabilir? Hani tamam da hani bu böyle de olur diyordum ben. Olur.
Ama o çok mesela bu seçim yönteminiz bence çok değerli. Çünkü ben şunu hatırlıyorum, onu paylaşayım sizinle. Ben hani ne bileyim ilkokulda, lisede falan çalışkan bir öğrenciydim ve zaten hani ne bileyim öğretmenlerin falan sevdiği falan saydığı bir çocuktum ama sonralardan hep tam şu an sizin düşündüğünüz şeyi düşündüm. Öğretmenler genellikle zaten işlerini kolaylaştıran, müfettişleri falan da onları çıkarırlar ya Esra Hanım.
Ya,
işlerini
ya
kolaylaştıran, onlara artı puan getirecek kolay öğrencilerle, zaten iletişim becerisi olan öğrencilerle ya da televizyon kanalları bir yere gittiğinde yine göz önünde olan belli bir yıldızı, belli bir ışıltısı olan çocukları tercih ediyorlar. Mesela bu çok takdire değer bir şey bu söylediğiniz gerçekten.
Ya ve ben hep buna itiraz ettim ve hiç öyle seçmedim. Hı hı. Onlar benim karşıma kimleri çıkarttılarsa onlarla yaptım program. Hı hı. Hı hı. Ve şimdi hala irtibattayız ve o hani çok mesela bir çocuğumuz köpekten korkuyordu. Hı-hı. Program sonunda köpeği sever oldu. Hatta Yalova'daydı ve de İstanbul'a her hafta mı ne belki 10 günde bir 2 yıldan beri de psikoloğa geliyormuş hani bu köpek korkusunu yenmek için falan. Ve bana bunu öğretmen söylemişti ve çocuklar çok güzel işbirliği yapıyorlar. Aslında hiç acımasız değiller doğru anlatıldığı zaman. Bizim diğer ekipteki çocuklarla biz plan yaptık.
Hı hı.
Ve o hani köpekten korkan hı hı arkadaşları için. Hı. Ve bir işte tabii her yerde de köpek var zaten. Hı. Dolayısıyla mesela öyle bir şey oldu ki Atatürk'ün Yalova'daki köşkünü çekiyoruz. Bahçede ve çocuk hakikaten 3 metre falan gördüğü zaman hani krize girecek gibi oluyor. Hı hı. Ve öyle bir şey oldu ki hiç fark etmeden onun arkasını döndürerek biz programımızı yaparken sonra tekrar böyle köpeği görmesini sağladık hep beraber. Hı hı. Ve o böyle bir şey yapacakken falan dedik ki hayır bak arkadaşlarımla hani bu çöp olacak yoksa işimiz, bak bu kadar eziyet ettik ve ben orada tabii küçük bir yalan söyledim. Bütün bu yaptığımız dedim bir haftalık işimiz çöp olacak ve kullanılmayacak. Bunu nasıl yaparız diyeyim. Ya, ve arkadaşları da benzer şeyler ve en sonunda köpeği severken fotoğrafları var. Ve annesi ağlayarak telefon açtı. Keza yüksekten korkan başka bir çocuğumuz. Ve sonra biri de çok enteresandır. Şimdi Altın Portakal'da, geçen Altın Portakal'da kurgu yönetmeni ödülü aldı. Ve onu da sonsuz şükran köyümüz vardır bizim. Hmm. Sanat köyümüz. Ve Konya'nın Isparta sınırında.
Ne güzel.
Orada hep kerpiç evlerdir. Hmm. Kerpiç ve çok doğal yaşamdır. Hmm. Ve orada tesadüfen kapı komşusunda gelen bir arkadaş ilk defa tanışıyoruz. Esra Hakan deyince böyle bir çığlık attı. Aa, ben de şaşırdım ne oluyor diye. Aa dedi, bütün yani yıllardan beri her gün bizim evde konuşulursun sen. Allah Allah, yani o başka birisidir falan diye düşünüyorum ben sizle. Ve meğerse bana ta işte Adıyaman'ı çekerken kalk gidelim Adıyaman'ı yüzen adalar bir kameraman vardı. Ve ben onu 3 tane şeye dikkat ederim hep. Dürüstlük. Özü sözü bir olmak, bir de güven.
Evet.
Şımarıklarda hiç gelemem. Yani bütün hani ekibimle işte akşamları yeriz içeriz vesaire yani hiç bir problem değildir. Ama iş zamanı da iştir.
Evet
yani
zaten sesinizden anlaşılıyor Esra Hanım.
İkincisinde istifa mektubunu koymak zorunda çünkü kovulur. Fakat bu arkadaşımız öyle yapmadı çünkü çok sıkışık bir programdı ve biz Güneydoğu'da, Doğu'da oradan oraya gidiyoruz. Ve işte bir başka bir yerden Adıyaman'a gideceğiz ve yüzden adamları çekeceğiz. Mevsim hızla dönüyor vesaire vesaire. Hani koşullar zor. Fakat şöyle bir şey oldu ki ben ona biz şeyle arabalarımıza binip yola devam ederken ona uçak bileti aldım Hatay'dan ve sen dedim gidiyorsun valizini bizim bu çekim arabasına koymayacaksın. Hı-hı. Başka bir araba ayarlandı ve gidiyorsun sen.
Ya.
Şok oldu tabii hani nasıl ve onun yerine acilen İstanbul'dan bana Hizan Adaları işte çekeceğiz. Şöyle onun böyle incecik bir çocuk geldi. Yani kamerayı zor taşıyor falan, hay Allah falan derken iki kamera çalışırdık. Hı. Ve çocukla bir işte iletişimimizi kurduk falan, yapacak bir şey yok. Ama o kadar temiz bir yüzü var ki.
Hı hı.
Ve böyle akşamları da hani işte yemeklerde beraberiz ya. Artık, hı, nasıl oldu bilmiyorum. Ben farkında değilim.
Hı hı.
Şimdi Sonsuz Şükran köyündeki o komşuna gelen heykeltıraş arkadaşım anlatıyor.
Hı.
Meral Aran. Ve Meral dedi ki işte bir çığlık ve bütün günler siz konuşuluyorsun, sen konuşuluyorsun şeyde. Neyse o çocuğumu son derece böyle hani işte şey çekingen falanken onlar bizim sete onu o halde göndermişken kapıdan diyor senden sonra bir girişi vardı.
Ya.
Biz ne oldu dedik. Yani fark ettik. Annem, kardeşlerim falan bir daha hakkını koruyor. Hiç kimseye kendini özletmiyor. İşte o gitti. Yerine bambaşka biri geldi. Ve annem, aha, sana dua dua her gün sana dua ediyorum.
Ay ne kadar güzel.
Ve şimdi sonra da o lisedeydi. Hı. Ve sonra o şey okumaya, televizyon radyo okumaya karar vermiş. Yani lisesindeydi, üniversitesine de. Ve şu anda Altın Portakal ödülü aldı.
Ya,
yani oğlan şeylere dönüşüyor. Çok eğer güvenirsen.
Çok güzel.
Yani karşındakine, evet, karşındakine, hayata, kendine, yani kendine güveneceksin. Mesela, hı-hı, ben orada şeyde de, Eskandil'de de bir gün bütün böyle ahçı ekibi şey yapmışlar, karar almışlar ve topluca istifa edecekler. İki gün sonra da ya da bir gün sonra mı bilmiyorum. Çok da önemli bir davetimiz var hani böyle sıkışık bir zaman. Ve ben bunu bir şekilde hissettim ve başka bir ekip ayarladım hemen. Ve onlar da benimle konuşmaya, yani bir iki böyle hani uzlaşmaya çalıştık, olmadı. Ve onlar artık en son konuşmaya geliyorlar ve de kararlarını da bildirecekler bana. Hakikaten kararlarını bildirdiler. Sevgi de seçmişler. Ve biz işte Esra'nın bundan böyle işte topluca mutfak ekibi olarak şey yapıyoruz. Ben emin misiniz dedim hani burada çalışmak. Rahattır işte, gayet güzel işler yaptık, gene yaparız falan. Neyse, yok çok eminlermiş. Peki dedim, şöyle okyalar gözümün önündedir. Şöyle hafiften masamda, masamdayım, onlar böyle dizilmiş oturuyorlar. Şöyle hafifte masanın onlara doğru kısmına hafifçe inildim. Gömleğim vardı, gömleğimi şöyle sıyırdım, saatimi gördüm. Saate baktım, tek tek yüzlerine baktım,
hı hı,
ve dedim ki tam 5 dakikamız var. Derhal kılınızı pırtınızı alıp buradan ayrılıyorsunuz. İstifa mektuplarınızı da hemen şey müdürümüze, işte personel müdürümüze hemen verin. Ve düşünebiliyor musun? Şok oldular.
Evet.
Yani şimdi hem anında karar vermek hem de karar vermeden önce iyi düşünmek. Şimdi bu ikisi beraber oluyor. Nasıl, evet, oluyor? Kimseyi ben işinden gücünden etmek istemiyorum. Ama işini de doğru düzgün yapsın, yalan söylemesin.
Evet, o çok önemli Esra Hanım gerçekten.
Evet. Çok ve önemli. O zaman da hayat işte böyle güzel güzel akıyor. Yani o bir şey olmadığı zaman insanlar belki de acaba sevdanın o olan biten her şeyi kendi şahıslarına mı aldıkları için o kadar sinirlenip o kadar telef oluyorlar. Hem hayatlarını telef ediyorlar hem de diğer çevrelerindeki hayatları telef ediyorlar. Yani şey, kadın cinayetleri. Evet. Ya boşanmışsın.
Evet.
Artık bitmiş.
Evet.
Yani daha artık o kadını kendi malı gibi görüyor ya da onun her bir hareketini kendine yapılmış bir saldırı olarak görüyor. Evet. Ve orada beyni falan sağduyusu hiçbir şeyi her şeyi iptal.
Evet.
Ve sadece işte gözünün gördüğü şeyde o öfkesiyle tek yapması gereken şeyi yok etmek olduğunu düşünüyor ve harekete geçiyor. Yani aslında kendi yok. Kendisi yok. Yani kendini ne saymış ne sevmiş.
Evet, hiçbir
kendisi yok aslında.
Kimliği, kişiliği yok. Yok yani.
Evet.
Yok.
Evet, evet. Ve sevdanın ben dünya için neyi biliyorum biliyor musunuz? Yani bu defa dünyada doğaya, insana saygı dolu olsun dünya için. Hepimiz, herkes.
Tabii.
Fakat saygı dolu, yani birbirimize, doğaya, insana saygı dolu bir itaatsizlik zemini ben hayal ediyorum.
Çok güzel, çok güzel. Kesinlikle evet. Öyle.
Yani itaatsiz olmamız gerekiyor.
Evet.
Ama sevgi dolu, saygı dolu itaatsiz.
Acıtmadan,
istediğim,
acıtmadan, başkasını da acıtmadan.
Anlaşılıyor herhalde.
Evet, çok iyi anladım.
Evet, yani itaatsiz bir ortam diliyorum ben.
Çok uzun yıllardır ben sivil itaatsizlik kaynakları okuyorum Esra Hanımcığım.
Ah, çok güzel. İşte bak evde neler neler daha çıkacak sohbetimizde.
Çok tatlısınız.
Kıskanmasınlar.
Esra Hanım, çok tatlısınız. Çok
onlar da gelsinler.
Gerçekten. Peki şunu soracağım Esra Hanım. Şimdi az önce çok güzel bir öykü anlattınız ya. Çocuğun o çekingen halinden çıkıp çözülmesi, kendine yeni bir biçim belirlemesi, bir yol haritası çizmesi, dünyaya başka türlü bakması, bir hak sorgulamasına girmesi gibi bir takım değişiklikler yaratıyor, bir takım karşılaşmalar ve yol kesişmeleri. Fakat sizin kitaplarınızın, Kalk Gidelim kitapları serinizin içinde, beraberinde aynı zamanda ve bütün programlarınızın bir yanıyla, yani o Kalk Gidelim kitaplarını yazdınız, o Kalk Gidelim serisini çektiniz ama hep bir tarafında böyle bir sosyal sorumluluk tarafı da vardı. Biraz onları da konuşalım mı?
Evet, memnuniyetle.
Lütfen.
Hani üç kişinin aynısıdır derler ya.
Evet.
Ne yaparsanız yapın. Hı-hı. Bizim köşede simitçimiz var.
Hı-hı.
Ve ben ondan simit almaya bayılıyorum. Ve o yok olunca bazen bazı günler gelmiyor. Merak ediyorum ne oldu diye. Sohbetlerimiz, simit tezgahı, simiti satışı, nasılsın demesi. Yani bu bir bütün.
Evet.
Ne yapıyorsanız yapın işinizde, kendiniz neyseniz o işinizde öyle oluyor işte.
Evet.
Onun dışında bir şey olmuyor. Şimdi Kalk Gidelim'i yazdığım zaman hatta yürüyemiyordum. Pardon, şimdi gitmek zamanı Japonya çekecekken bir kaza geçirdim. Ve orada bir 4 ay mı 6 ay mı unuttum bile. Yani böyle şeylerde hiç beynim kayıt almıyor. Ve o sırada iki koltuk beyni, hani tuvalete zor gidiyorum. Ama o sırada benim beynim çocuklarla beraber Dağtepe, bu sefer yurt içi Kalk Gidelim'leri yazmaya başladı. Yani program yazmaya başladı falan. Derken şimdi orada benden beklenen aslında normalde Tabii ki bir seyahat kültürü, yani turizmin kültürü olan bir programdı. Motomot, sosyal sorumluluklar bu programa uymuyor. Onun adı başka olur.
Evet.
Falan.
Evet.
Ama ben o gittiğim yerlerde, şimdi insanlar da tabii istiyorlar ki hani hazır televizyon gelmiş, işte şurada şu var, burada bu var, onu da hani bir yani sosyal sorumluluk içinde bir şeyler yapalım, çekelim. Onu çekecek olan başka programlar, fakat eserde de var. Dolayısıyla ben onu oturur gece otelde nasıl seyahat kültürü programını adapte ederim diye düşünürdüm.
Çok değerli.
Ve onun mutlaka bir formülünü bulurdum.
Evet.
O formül geliyor yani insanın
kesinlikle,
aklına. Yani
kesinlikle
bir şekilde geliyor. Ve bu sefer de seyirciye şimdi işte o belgesel tadını da öyle veriyor.
Evet. Evet.
Dolayısıyla bütün böyle programın içeriği genişlemiş oldu. Ve 13 program diye başladığımız iş 63 programı.
Tabii canım, evet. Çok gitmiş.
Yani ben hani mesela diğer işte televizyoncu arkadaş ya onu işte hani koyma işte şöyle olur vesaire. Hayır, olmadı.
Evet.
Gayet de ilk yüzün içine girdi TRT'de.
Evet.
Falan. Sonra yani o işte sosyal sorumlulukta oldu. Gerçekten bir televizyon turizm programı gibi de oldu. Bir yemek programı gibi de oldu. Bir coğrafya gibi de oldu. Vesaire vesaire. Yani hepsini
çok
harmanlanması oldu.
Çok renkli bir şey oldu.
Neden? Nereye gitsem tek bir şey yapamıyorum Sevda. Yani karar veriyorum. Diyorum ki ben şimdi şuraya
çıkacağım. O kadar tatlı bir sesini aldım. Yapamıyorum kendimi Sevda.
Çok tatlı. Ben günlük hayatımda da öyle. Yani hani bir kadın bir tane bir şey yap. İki tane yap. Üç tane yap. Yani bir şey yap yani hani. Bir sınırla yani kendini. Öyle bir şey yok. Yani sınırsızlık da yok. Yani bilmiyorum nasıl geliyorsa işte öyle oluyor.
Çok güzel.
Ve o sosyal sorumluluk projeleri. Mesela bir yerde bir şey duyuyorum. İlla ben onu bir şekilde içinde olayım. Bir şekilde biraz daha duyurulmasına çalışayım. Bir şekilde elimden ne geliyorsa hani onu yapayım falan. Onun için de hani benim bu programlarım ...mın içeriğini bozar... ...ben bunu yapmayayım demiyorum...
Evet.
...aynı şekilde işte bu hani... ...çocukları da böyle hani parlak... ...işte çok rahat çocuklardan... ...nasıl ki hepsini seçmiyorsam... ...diğer yaptığım işlerde de... ...bir şeyi yaparken... ...diğerinin de eğer anlatılması... ...gösterilmesi gerekiyorsa... ...ondan... Kendi menfaatim için, o program için ya da işte o kitap için, kitaplarım da böyle.
Evet.
Onun için vazgeçemiyorum. Eğer vazgeçersem herhalde huzursuz olacağım.
Evet.
Yani onu hissediyorum. Benim için de bütün olup huzurlu hissetmek çok önemli. Çünkü onun keyfini biliyorum. Ve o keyiften de hani mahrum kalmak, mahrum etmek istemiyorum herhalde.
Etmeyin zaten.
Ben bilmiyorum, dediğim gibi çok öğreneceğim şey var. Yani çok var.
Bu arada sevgili dinleyiciler, Esra Hanım'la biz yine program öncesinde çokça konuştuk. Kalk Gidelim kitapları serisinin tamamını Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM'e, üstelik de Esra Hanım'ın sesinden okutura kazandırmayı, hatta Filiz Hanım'a da ulaşırsak, konuşursak bir şekilde PDF ya da TXT formatlarını da kütüphaneye eklemeyi ve böyle bir seyahat, böyle bir gezi listemiz, gezi arşivimiz olsun da istiyoruz. Çok keyifli, çok tatlı kitaplar çünkü.
Bu isteğim benim yani hani böyle başım göğe erdi sizin söylediğiniz zaman, duyduğum zaman 2 yıl önce benim istediğim bir şeydi ve karar verdiğim bir şeydi. Ben bunu böyle yapsam diyordum yani ve de kendim de okumak istiyordum çünkü o dünyanın içindeyim hani diyorum ki o sesimle 10 sokabileceğin en kolay o gördüklerine, hissettiklerine sokabileceğin benim sesimdir diye düşünmüştüm.
Kesinlikle.
Ve bunu öyle hayal etmiştim. Ama daha da öncesinden başka başka kitaplar da okumayı da hayal etmiştim. Ta Özkan'ın zamanında.
Çok güzel.
Fakat çok yoğun çalışıyorduk falan. O böyle benim aklımda kaldı. Ama gerçekleşememişti. İşte şimdi olursa
bence
ne kadar
bununla başlayalım. Şeytanın bacağını kıralım. Bence bununla başlayalım kitaplarımızla. O seriyle başlayalım. Çünkü bu arada bu eski programlara dair izlemek isterseniz çokça kayıtlar var YouTube'da. Hala bence hiçbir şekilde güncelliğini kaybetmemiş ve kaybetmeyecek. Çok güzel, çok belgesel tadında çok keyifli programlar var. Mutlaka vaktiniz oldukça, şu aralar evdeyiz zaten, pek çoğumuz evdeyiz. Böyle belgesel tadında gezi ama alıştığımız sıradan gezilerin haricinde bir şeyler dinlemek, duymak istiyorsanız mutlaka YouTube'dan bakın. Ben Esra Hanım'a konuk almadan önce çokça baktım ve hani benim o televizyon izlemeye izlemeyi bıraktığım dönemlerden birinde böyle bir programı kaçırdığım için üzgünüm esasında, ama sonradan izlemek de çok keyifliydi. Esra Hanım, peki Avrupa'yı gezdiniz, dünyanın pek çok yerine gittiniz ama Anadolu'nun büyüsü nedir? Ne buldunuz Anadolu'da mesela?
İnsanı bana çok yakın. İnsanı yakın. Çünkü insanı oluşturan gelenekleri, doğduğumuz coğrafya çok belirgin ya insanın kişiliğinin oluşmasında.
Tabii.
Dolayısıyla oralar bana çok çok yakın geldi. Ve ben de kitaplarımda olsun, programlarımda olsun, hele de işte yurt dışı olamaya başladığım şey kaza da etkili oldu. Tabii kazadan sonra da hep beni yurt içinde kalmak istedi canım. Ve Anadolu insanıyla da babamdan dolayı da çok büyük bir pişliğim var. Çünkü babam yıllarını ülke için vermiş bir insan ve bize de sürekli beş kızı var, ikiz, en büyükleri benim.
Ay ne güzel.
Ve bize sürekli şunu söyler, adam olmak cinsiyete değil şahsiyete bağlı diye.
Ve
ülke için de çok emeği vardır ülkede. Gelen duruma da en çok üzülenlerden biridir. Ama umudu hep var. Bize de o umudu aşıladı. Ve Anadolu'da da çok gezmişliği belli bir bölgede. Köy köy dolaşmışlığı var. Ve ben de onu hep dinlemeyi çok severim, çok hala da seviyorum.
Ne güzel.
Ve onun o hani işte gözlemleri, hani bana geçmiş.
Evet.
Herhalde öyle yani.
Babamın kızıyım. Yani.
Galiba.
Evet.
Yani babamın kızıyım. Oradaki o Anadolu insanındaki rahatlığım da öyledir. Yani bilirim, insan temelli. Bir de gözler tabii çok burada hem çok ilk bakışta çok çok önemli oluyor. Nasıl olduğu hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Orada akıyorsunuz içine.
Evet.
Ve giriş noktası o, biliyor musunuz?
Evet.
Ben size baktığım zaman da giriş noktanı görüyorum.
Evet.
O giriş noktasından girdiğiniz zaman ve orada hep bir açık kapı var. Ben onun içinde insanlara baktığım zaman o giriş noktasına girip ondan sonra sesini, yüreğini, kalbini her şeyiyle daha çok birbiriyle yapışıyorsunuz sanki.
Evet.
Yani öyle bir melekem var. O meleke beni oradan böyle alıp insanın özüne getiriyor ve bedenler de aslında konuşuyor biliyorsunuz.
Tabii ki de.
Yani evet, yani söz çok önemli, söz çok önemli. Hı-hı. Beden dili de, yani hı-hı, insanların bedenleri de birbiriyle çok konuşuyor. Dolayısıyla da Anadolu insanı, yani Anadolu değil, bütün dünyanın aslında insanları, o kadar seyahat ederim. Hiç bana hiç kimse yabancı değildir Sevda.
Ne kadar güzel, çok güzel.
Sadece sadece o anda tanışana kadar yabancımdır. Yoksa hiç kimse yabancı değildir. Hiçbir coğrafyada tanımadık değil. Hiçbir coğrafyada yabancı
çok
değil.
Çok güzel bir tanım yaptınız.
Mutfak tadamayacağım, yiyemeyeceğim bir şey değil. Hı hı. Hı hı. Yani değişik yemekleri tatmayı çok severim. Mesela bu geçtiğimiz dün, bugün pazar değil mi?
Tabii.
Dün cumartesi, ilk defa Cumhuriyet'in cumartesi 2 başladı. Ve de orada Deniz Türkan'ın, Atıf Yılmaz'ın eşi Deniz Türkan'ın çok güzel bir lafı var. Hani böyle bir şey işte yemeğe gidildiği zaman kavunu ne yiyeceksin fark etmez. Yani
çok fark eder, çok fark eder.
Tabii ki fark etmez. Ne demek fark etmez?
Evet.
Yani fark eder, çok fark eder.
Evet.
Fakat bütün o farklılıkları yiyebilirim. Bütün o farklılıkları tadabilirim. Yani o zamana kadar hangi mutfak, hangi coğrafyaya gittiysem ve onun özelini, yerelini görüp tatmak isterim tabii ki. Ama fark eder. Çok şey, o farkındalıkları bileceğim ki zaten lezzetine varabileyim. Yoksa madem fark etmiyor.
Evet.
O zaman nasıl yersen ne yani? Ne demek fark etmez?
Yemek bir sanat.
Şimdi o geldi aklıma.
Yemek bir sanattırın aslında bence finali, yani bu söylediğiniz şey sanattır,
evet,
gerçekten.
Evet. Yemek sanattır. O yemeği yiyebilmek de bir sanattır.
Evet.
Zaten bizim insanlar olarak hayvanlardan ayrıldığımız şey kültürümüz değil mi?
Kesinlikle.
Mesela seyahat diyoruz. Seyahat. Kuşlar da gidiyorlar bir yerden bir yere ama hiç henüz hazırlayıp da giden kuş yok.
Peki Esra Hanım, mesela buradan şunu sormak istiyorum. Siz yani bugün şu ana kadar konuştuklarımız, söyleşimizin başından beri tam bir kültür, sanat insanısınız, bir dünya insanısınız. Gerçekten ben de kendimi öyle tanımlıyorum. Yani bir takım kimliklerle değil de böyle bir dünya insanı olma hali, herkesin tanıdığı biri olma hali ya da işte bir yerde herhangi bir dünyanın herhangi bir tarafında tanıdığın birinin olması ya da onun seni tanıyor olması, bunlar bana çok güçlü özellikler ve nitelikler olarak geliyor gerçekten. Şimdi bu kadar kültür sanat insanısınız ve neden her dönemde sizce kültür ve sanat politik arenanın korktuğu bir birimdir? Yani bütün kültüre ait onun bütün bileşenlerine hissedilen kaygı nedendir ve pek çok sansürle karşı karşıya gelir?
Şimdi emperyalist sistemin temeline dinamik koyacak olan kültür ve sanattır.
Evet.
Bu sebepten yani kültürlü ve sanatçı insanlar biraz önce de hani dedim ya hani saygılı doğaya ve birbirimize saygılı ama itaatsiz ortamda olacak. Dolayısıyla soru soran, niye diyen, neden bunu böyle yapıyoruz, neden ben yapayım diyen insanlar. Ve kültür sanat çok pekiştiricidir. Bütün halklar, bütün halklar birbirlerini, kültürleri ve sanatlarını tanıdıkça severler.
Evet.
Yani bir şehrin kültürünü, sanatını, tarihini, coğrafyasını, arteolojisini tanıdıkça severiz. Yani aidiyetimiz böyle olur. Halbuki emperyalist sistemde ki bütün siyasette şu anda din gibi hizmetine verildi artık emperyalist sistemin ve o sebepten zaten sorunlarımızın pek çoğu ve hal böyle olunca da kültür ve sanat ortamlarını ne kadar iyi diş edersek, insanları artık oralarda var etmeyecek hale ne kadar getirirsek, sistemin yarı da gotik insanları haline getirmiş oluruz.
Evet.
Ve onları da tabii ki hani gitmek, işte bir yerden bir yere sevk etmek, yönetmek çok kolay. Şimdi kolay mı seçersiniz yoksa doğru mu?
Evet.
Dolayısıyla, tabii yani bizim şimdi COVID'de bu ortamda oturup aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor tek tek insanların.
Evet.
Yani evet birleşemiyoruz, bir araya kahve için bile gelemiyoruz. Dolayısıyla ama düşünce yapımız henüz daha tam iyi diş edilmeden.
Henüz.
Düşünce yapımız henüz daha tam ortadan kaldırılmadan biz düşünce gücümüzle var olabilmeyi ancak kültür ve sanatla sağlayabiliriz. Şöyle, bütün online her şey hizmetimize açıldı.
Evet.
Vizeleri, gidemediğimiz vizeleri dolaşabiliriz. Her şey ayağımızın
yani
altına,
elimizin altına geldi. Yani konser dinleyebiliyoruz Esra Hanım.
Tabii. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Fakat işte bu güzellikleri fark ederek düşünmeyi hızlandırmamız gerekiyor.
Evet.
Ve düşünmeyi hızlandırdığımız zaman da var olacağız.
Kesinlikle.
Yani insan olma bilincini var etmiş olacağız. Bu bilinçten ne kadar aza düşersek ve ne kadar teknolojinin getirdiği bu hani çağdaşlıkta dediğimiz tırnak içinde şeylerin parıltısıyla onların peşinden gider. İnsan olma bilincimizi güdük bırakırsak İşimiz gerçekten çok zor. Yani bırak toplumu, toplumları kim destekliyor ya, toplum
tabii
dediğimiz ne? Tek tek bizleriz işte. Yani halk bizleriz. Ve bu insanlar topluluğu. Şimdi her insan kendisi için ne yapması gerektiğini fark ederse o halde bir yerde COVID bitecek ya da bir başka bir şey olacak. Bir yerde bir şekilde buluşacak.
Kesinlikle.
Ve buluşacağımız zamanda var olabiliriz artık. Çünkü teklik üretimde hiçbir şey değil. Yani insanın düşünce üretiminde de hiçbir şey değil. Çoğaltan da insanı çoğaltan, canlıyı çoğaltan her şeyinde bir sanatı var, her şeyinde bir kültürü var.
Kesinlikle.
Ve insana dair bir şey bu. Hani diyorduk ya işte kuşlarda hani deniz hazırlayıp gidemiyor. Mesela hayvanlar da acıkıyor. Onlar da karnını doyuruyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte beyaz örtü seriyoruz. Bir çiçek koyuyoruz. Çatalımız bıçağımızla.
Bir hale getiriyoruz.
Sevkli bir hale getiriyoruz. Değil mi yemek
aslında
yemeniz?
Yiyoruz yani.
Aceleye. Tabii aslında ne yapıyoruz? Sonunda karnımızı doyuruyoruz. Ama karnımızı böyle doyurduğumuz zaman işte düşünce başlamış oluyor. Diğer tarafta her şey içgüdüye giriyor. Yani onun için işte sokakta mesela işte bakıyoruz. Aa işte hayvan gibi insan falan diye bilmiyor ya birbirlerine işte bir sürü bir şeyler söylüyorlar vesaire falan. Yani demek istedikleri şey şu. Hatta artık bazen öyle de oldu ki hani hayvanların bu işe alınacağından da üzülür hale geldik. Yani demek istenen şu, içgüdüleriyle yaşayan insan maalesef çok kıymetli bir insan olmuyor. Yani insan olma bilincinde sınıfta kalıyor. Ama içgüdülerimiz zaten bizim var, tamam. O içgüdünün üzerine öğretilerimizle, aldığımız eğitimle, işte o aldığımız şeyleri içselleştirebilip de yaşam şekli yapabiliyorsak şayet, işte orada kültürümüz doğuyor. Ve bu kültürün doğurtan enstrümanlar da sanat. Ve edebiyat da bu sanatın içine giriyor.
Tabii.
İşte her şey. Ve sanatın olmadığı bir yerde hırdık hırdık insanlar duruyor. Evet. Ve o zaman hani bir de işte birinci göz, hani gördüğüne sadece hani inanan, birinci bilgi diyoruz ya hani, gördüğünü doğru zanneden insan. Evet. Şimdi dönüyoruz oraya o zaman. Ne oluyor? Bu insanlar evet insan olarak doğmuşlar ama içgüdüsel formda yaşıyorlar. Yani içgüdüyle yaşıyorlar. Ama çok fevkalade cep telefonu kullanıyor olması onun kültürünü betimlemiyor.
Evet.
özel uçağının olması yine hiçbir şey. Yani teknoloji kullanıyor olması. Çünkü bugün bir maymuna da öğrettiğimiz çok şey var değil mi? Yani o da herhalde
başarabildiğimiz çok şey.
Başarır. Yani hani teknolojiyi kullanıyor olmak kültürlü anlamına gelmiyor. Kültürlü olabilmek için o öğrendiğiniz bilgiyi hayatın pratiğinde içselleştirip bunu kullanabilmek lazım. Bunun da unsurları işte yani altı da üstü de hep geliyor sanat. Evet. Sanattan geçiyor ve sanat da geniş bir kavram.
Bu söylediğinizi mesela beslemek için bir şey söyleyeyim ve çok şaşırmıştım. Bir kitap üzerine konuşuyoruz bir arkadaşımla. Okudun mu dedim, çok sürükleyici ama çok uzun bir kitap dedim, hemen sürüklemeye başlamıyor, biraz içinde uzun zaman harcaman lazım çünkü kitabın asıl mevzuna sonradan geliyor gibi bir konuşma yaparken dedik arkadaşım, ha ben onun podcastini dinledim dedi, kısaca özetlemişler kitabı dedi. ve çok Esra Hanım, sebebini bilmiyorum ama çok sinirime dokundu.
Çok doğru, çünkü o şimdi hani birinci göz, birinci bilgi göz dedik ya, gözü ne yapmış, onu görmüş ve onu bildim diyor. Evet. Gerçekten de ne olduğunu bilmiş. Evet. Bu kadar.
Hap bilgi.
Ama üstünde, tabii üstünde düşünmemiş, içselleştirmemiş, hatta daha da tehlikeli. Üstünde düşünüp içselleştirmeye de gerek de duymuyor.
Evet,
en tehlikelisi de bu işte. Sizi de o yüzden bu çok şaşırttı.
Evet.
Çünkü yani o arkadaşla o zaman daha nasılsından sonra iki cümle daha edip ondan sonra susup vedalaşmak gerekiyor.
Zaten yani gitmiyor Esra Hanım. Bir avuç kaldılar. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Evet. Evet,
gitmiyor
Esra Hanım. Evet,
gerçekten.
Evet. Yani şöyle bir şey, o içselleştirilmeyen bilgi, yani kullanılmayan, bizim yapılmayan bilgi, boş yere vakit kaybı ve ama bazen bazı insanların ansiklopedik konuşurlar, hani ayaklı ansiklopedi derdir. Hani öyle kütüphaneye gitmek istemeyip de böyle bir insan varsa etrafımızda güzel bir şey yani, hani faydalanabiliriz. Ama ama onun dışında oturup içimizi açamayız. Ya da içimizi coşturamayız. Yani o mesela bir insan bir insanla konuşur, nasıl ondan sonra içi coşar.
Evet, evet.
Yani bunu siz de çok iyi biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum. Biz birbirimizden sonra ne kadar coşuyoruz.
Çok
evet,
çok.
Bu böyle bir şey. Yani gerçekten. Güzel bir vapura binersin, bir adaya gidersin, içini coşar.
Evet.
Hava üstelik başkalarına göre işte yağmurludur, çiseliyordur vesaire. Ama bütün bunlar içine farklı duygular ekeceği için o farklılıklar da insanı hakikaten insan yapıyor ve coşku, hiç sebebi olmadan sevinç duyuyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Hani, o insanın da yüzü hep güler. Bana da derler ki hep yüzün gülümsüyor. Ben Allah'ım ya Rabbim, yani sizi mutlu etmek için nasıl somurtabilirim?
Hep etrafımızda sevinç duyacak insanların çok olmasını ve bizim de birilerinin sevinç kaynağı olmasını diliyorum gerçekten.
Evet, evet. Ve muhtemelen öyleyizdir.
Evet, inşallah.
Yani ben sizi dört gözle öyle bekliyorum.
Dört gözle diyeceğim ama evet. Esra Arkan'ın programı yavaş yavaş toparlayacağım ama Esra Arkan'ın gelecekteki böyle birkaç projesinden ipucu alabilir miyiz ki acaba?
Ah şimdi bu COVID tabii çok üzücü. Dünyada değişiyor, değişecek. Zaten ben merak ediyordum. Hani nasıl gelecek bu dünyanın hali, ilk işte sonraki 50 yıl falan diye. Hani ben şimdi 50 yıla bir projeksiyonum var. O yüzden de içim rahatladı bir yanında. Yani hani o merakım bir gitti. Şimdi bundan sonra yüz yüze yapacağımız şeyler de tabii çok sınırlı. Tamam, hay hay, hadi ona da saygı gösterelim. Ve ama düşünüyorum ki, düşüncede seyahat yapıyordum ben son 2 yıl.
Evet.
İşte Mert Bilim Şenliği'nde oldu, başka vakıflarda oldu, çocuklarla. Ve düşüncede seyahat. Düşüncede seyahatlerimi bu Covid günlerinde biraz daha arttırdım. Ve müthiş bir şans işte o anlattığım kahkaha hayatıma dahil oldu.
Çok güzel.
Ve bu arada elimde 3 dosya var. Üçü de birbirinden farklı. Bir tanesi Kalk Gidelim'e evet devam ediyorum. Kalk Gidelim kitaplarında varlık yayınlarından çıkıyor. Varlık yayınlarıyla da inanılmaz onur duyuyorum. Hani öyle böyle değil.
Çok güzel.
Çok onur, çok onur duyuyorum. Çünkü hani varlığı bilen bilir.
Tabii canım.
Ve hakikaten gerçek bir yayın evi. Ve ben arkama yaslanabiliyorum. Her anlamda çok iyiyiz. Yazarı ve yayın evi olarak. Varlıktan işte Kalk Gidelim serisine devam ediyorum. Benim dışında Kahramanı'nın ikizler olduğu varlık yayınlarından çıkan Kalk Gidelim kitapları 9 ve üstü. Hatta 10-12 yaş falan olursa daha iyi. 70 yaşa kadar, 90 yaşa kadar sürüyor. Bu arada hemen söyleyeceğim, o hayallerim de gerçekleşiyor. Çocuklarla yetişkinler kitaplar önlerinde, yani bizim o Kalk Gidelim kitapları, seyahat etsinler ve aynı kitabı okusunlar istiyorum. Onlar oldu. Gittiğim geçen işte yıllarda gittiğim okullar öyle işte Edirne'ye ve başka yerlere seyahatler planlayıp gidiyor olduk. Beni de davet ediyorlar, öyle gidiyoruz. Ve şimdi onlar bir yandan yol alıyor. Şimdi daha küçük çocuklara Bezgin ve Bezgin adında bir seriye başladım.
Çok tatlı.
Bezgin, yani ikiz kardeşler bunlar. Yani ilk tabii. Ve biri gezerek okumayı, gezerek öğrenmenin taraftarı. Diğeri de okuyarak öğrenmenin. Ve gezerek öğrenen Bezgin, ömrüne biraz hani çünkü onu tarz, daraldığı zaman da onun okuduğu kısımlardan istifade etmek zorunda kalıyor falan diye bağırına gidiyor tabii. Dolayısıyla ona Bezgin adını katmış. Bezgin ve Bezgin. Ve Alanya'yı yazıyorum. İlk Alanya'dan başladım.
Çok
ve
güzel.
O da öyle bir seri olacak.
Çok güzel.
Ve okuma yazma bilen çocuklar. Yani 7 yaş ve üstü olacak. Ama anneler babalarında gayet rahat 6 yaşa okuyacakları bir şey olacak. Daha böyle ince, küçük, işte bir forma.
Çok tatlı.
Yani bir forma dediğimiz ya da iki forma işte 16 sayfa, 32 sayfa falan. Ve öyle bir şeyim var. Bir de elimde bir kitap, o da bitmek üzere yazıyorum. Belgeselini yaptım. Mustafa Gözcü'nün Yunus Söylesi şeklinde kitabını yazıyorum ama o Yunus Söylesi de işte. Şimdi edebiyatta bir türdür bu, biliyorsunuz.
Tabii.
Şimdi ben Yunus Söylesi'ni de aslında büktüm, eğirdim, çektim, çekiştirdim. Başka bir şey.
Çok tatlı.
Yani formata giremiyorum Sevda Hanım.
Çok tatlısın. Girmeyin. Lütfen ya, hiçbir formata
öyle
girelim.
Biraz böyle, evet. Çünkü böyle biraz yaşanmışlıklardan hani sızılmış o işte deneylerle, deneyimlerle diğer başkalarının kafası karışmış işte gençlerin ya da kendi akrabalarının ya da işte dünyada başka kafası karışmış insanlara bir el kitabı olacak gibi de var.
Güzel,
yani içinde içeriği de öyle. Bakalım ne olacak, onu işte bitirmek üzereyim ama bir kitap tabi biliyorsunuz yani bitti dediğimiz andan itibaren dönüp yeniden adeta
tabii
yapıyoruz.
Canım, tabii yani, tabii.
Bakalım o ne zaman olacak. Tiyat kitap fuarımız Kasım'daydı. Hı hı. Ama bilmiyorum artık hani yapılabilecek mi, tekrar yapılacak mı? Orada söyleşiler ve işte imza günleri biraz sorunlu.
Evet.
Ona o yüzden de ona yetiştirip yetiştirmeyeceğim diye öyle bir kendimi cendereye sokmadım. Hı hı. Olduğu gibi gidiyor. Yani elimde dosyalar. İşte kahkaha yogasına devam etmek istiyorum ve bunu profesyonel olarak insanlarla evet paylaşmak istiyorum.
Çok güzel.
Yani böyle hani işte atölyeler olsun, insanlar beni davet etsinler ya da online'da hep birlikte bizim bir kahkaha ekibimiz var, yani liderler ekibi. Bayağı ciddi ciddi sertifika aldım ben.
Ya çok güzel.
Eğitimini aldım. Ve onu yapmak istiyorum.
Harika.
Ve düşüncede seyahat de devam etmek istiyorum çocuklarla.
Çok
ve
keyifli.
Çocukların hayatında da dönüştürücü olacağını da, yani benzer örneklerini de gördük. Sana sonra işte bildiriyorlar yazarak. Örnekleri de var elimizde. Yani bunu daha çoğaltmak istiyorum.
Kesinlikle.
Ve aslında işte ya bunların hepsi tek bir iş bana göre. Yani böyle sanki bir dünya isterdim gibi geliyor ama değil. Hı-hı. Tek bir iş.
Evet.
Yani
evet.
Benim işim seyahat ve gezmek, görmek. Çünkü kalmak, durmak zaten insanları tutucu yapan şey o. Bir de mutluluk bırakıcı değildir biliyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani mutluluktan kastım hani o konforu, konformistin konforu sağlayan insan risk almaz, adım atmak istemez.
Evet.
En başta tek bir iyidir. Hani evlisi de doğrusuna denk gelmiştir. Çok iyidir ama ondan sonra iç bunaltısı başlar.
Kesinlikle.
Yetersizlik.
Kesinlikle. Uzun vadede de insanı çıkıntı. Çok aşağı çeken bir hal Esra Hanım.
Tabii. Çok sıkıntı ve girdap. Onun için hani seyahatle dönüşüm çok kolay ve zevkli sağlanabiliyor. Bunun çok paraya ve zamanı zannedildiği kadar hani dayalı bir durumu da yok. İnsanların bir sürü bir yerlerde akrabaları var. O akrabalara gidilebilir. Evler değiştirilebilir.
Evet.
Benim evimde gelip 6 ay siz yaşarsınız, 1 ay siz yaşarsınız. Ben sizin ülkenizde, evinize gelip yaşarım. Her neyse yani. Yani bunun aslında parayla pulla param yok, gezemiyorum, zamanım yok falan diye bir şey yok. Mutlaka bulunabilir. Fakat yeter ki seyahat bu gücü fark edilsin ve teslim edilsin. Mutlaka insanoğlu bir yer bir şey bulur.
İsra Hanım o kadar akışkan, o kadar keyifli, o kadar güzel bir söyleşi ki anlatamam. Ama bir kısmını da evi bırakacağım bu söyleşini ama.
Son olarak
bizi dinleyenlere, sizinle belki yeni tanışanlara, seyahati sevip ama seyahati başka bir gözle görmeyi anlayanlara ve buna dair bir iletişim arayanlara ne söylemek istersiniz programı kapatmadan önce?
Anladım. Bir dakika bir yudum sorayım. Evet. Yani ne diyebilirim?
Dünyaya dair, şu an içinde bulunduğumuz yaşadıklarımıza dair dinleyenlere, seyahatle ilgili gelecek planlarına dair nasıl bir şeyler söylemek istersiniz?
Şimdi şöyle bir şey olabilir belki. Şimdi doğa seyahat edene sözünü açıyor bir defa.
Kesinlikle.
Şimdi bir yere gitmeye karar verdik, gidelim. Duralım sakin sakin o gittiğimiz yerde. Ne görüyorsak, ne hissediyorsak, orada ne varsa, ne bulmuşsak onun içine girmeye çalışalım. Ve dingin kaldığımız zaman mutlaka bir ağacın altındaysanız o ağaç sizinle konuşmaya başlayacak. Yani zihninizde bir şeyler belirmeye başlayacak. Ve o belirdikçe siz farklı bir dünyaya, işte gözün gördüğünün ötesine geçmek bu demek. Yani görmen şart değil, aksine dezavantaj oluyor benim bu söylediğim seyahat türünde. Ve ben mesela iki can bir beden dolaşırım. Hani bir bedenim ben ölünce ölecek olan bedenimden canım. İkinci candan bahsediyorum. Yani kültürel candan bahsediyorum. Evet, evet. O kültürel canla öyle hani şimdi burada hak diye bir şey söyleyip de buluşmak tabii, tabii. mümkün değil ama şu yapılabilir. Gözlerini kapat, içine dön ve hisset. Evet. Hissedip aklına düşen her şey işte senin oradaki, senin dışındaki o coğrafyanın her ne ise, neye kendini yakın hissediyorsan, o arkeolojik yapının, o tarihin sana söyledikleridir. Buna kulağını aç, içini aç, gözünü aç, buna gözünü aç, o zaman görmeye başlayacaksın. Ve orada yani can eyleme geçtiğinde ruh seyyaha dönüşüyor Sevda Hanım.
Evet.
Ve bunu denesinler, bu ben çok büyük bir şey söylemiyorum, çok büyük bir laf. Alo.
Buradayım Esra Hanım.
Bir arayan oldu da kesildi mi diye çarptım. Yani hiç büyük bir laf söylemiyorum. Ve seyyah o ruhun içinde oluyor. Ve tıpkı tohumun içindeki ağaç gibi. Eğer kafası karışıyorsa mesela tohumu düşünsün. Tohumun içinde bir ağaç var değil mi? Biz o ağacı görüyor muyuz?
Evet.
Görmüyoruz.
Evet.
Ne zaman göreceğiz? Ağaç büyüdüğü zaman, ortaya yani çıktığında. Pardon, o tohum filizlenecek, büyümeye başlayacak. Ne zaman ki bir ağaç. Ama ben şimdi desem ki bu tohumun içinde ağaç var mı? Var mı yok mu?
Var.
İşte var. O ağacı illa büyümesini bekleyip, o ağacı illa görüp, göremiyorsam sarılarak, dokunarak onun varlığını hissetmek mümkün. Bir de o tohuma bakarak, o tohumu hissederek içindeki varlığı görmek mümkün. Ve bu oluyor. Ben yaptıysam, yani ben çünkü hiç özel bir insan değilim bir. Çok fazla böyle bir şeylerin içine gark olup çok fazla bir eğitim de almadım ayrıca. Dolayısıyla hani normal eğitimlerimi birazcık akıl fikir düşünce süzgecinden geçirip kendime hayatın pratiği yaptım. Bu.
Harika.
Ve bunu ben yaptıysam inanın herkes yapar. Herkes yapar. Ve sonra mesela seyahatte o zaman ne oluyor? Şiir oluyor, resim oluyor, müzik oluyor.
Tabii.
Ve ben kendimi seyahatin edebiyatçısı olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Benim işte seçtiğim şey bu. Bütün bu kadar hani ev cümle okuduğum şeyler, işte araştırdığım vesaire, insanlara sorduğum, dinlediğim, Esat Hocam var, Esat Korkmaz, felsefe çalışıyoruz. 7 yıldan fazladır. Ve her bir buluştuğumuzda bambaşka konulara dalarız. Sorarım, sürekli sorarım ona. O da sağ olsun hep söyler.
Selam
ve hep çok teşekkürler. Bir gün onunla da tanışırsın.
Tabii ki de.
Çok güzel olur.
Deli misiniz tabii?
Ve işte böyle yani hani kendimi seyahatin edebiyatçısı olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Ve dersen ki bana Esra Hakan bundan böyle nasıl hani anılmak istersin daha sonra? Mesela bir yıl sonra da kalk gidelim kitaplarını gülme yalnız.
Ya.
İnsanlar tarafından kendi dilleri falan neyse çevrilip okunacağını düşünüyorum. Ben buna inanıyorum.
Ne kadar
çünkü
değil.
O insanlara ne kadar kolay da bir şey sağlamış oluyorum. Ben zaten yazarken böyle yani bugünün insanı tabii alsın okusun. Ona bir diyeceğim yok. Çok da hoşuma gider ama. Yani asıl kendimi hep sonraki hani bin yıllar sonraki insanlar için düşündüğümü de yakalıyorum kendimi. Mesela oradaki insanlar biz nasıl ki şimdi işte İlmiyeç'i tabletlerini çözüp de neler olduğunu yazıyor ve biz de oradan anlıyoruz, anlatıyoruz. Dolayısıyla öyle ve şimdi düşünüyoruz ne kadar kolay. Şimdi ben bir Tokat'ı yazmıştım mesela. Tokat'ın ta gidiyorum milattan önceki yıllarından bu yana ve 2000'li 2000'li yıllara geliyorum. 2000'li yıllardan da insanına projekte ediyorum vesaire falan. Şimdi Çanakkale. Mesela Çanakkale'nin ya yani niye Çanakkale geçilmez?
Evet.
Ben bunu yazdım. Evet. Çanakkale'nin neden geçilmez olduğunu, üzüntülerini, sevinçlerini ve üstelik de kim anlattı? Tahtaat anlattı. Yani Akalıların evet yani hani hileyle hurdayla içine askerler koyup düşün savaşta ve insanların dönüm noktalarını dönüştüren dönüm noktaları yapan şeylerin temeli bu dünyada hileyle kurulmuş.
Evet.
Yani düşünebilir misin?
Evet.
Niye bunu insan aklı ve duygusuyla almasın? Neden zekasını hileye? Ve hala da her savaş, ya ikili savaş ya uluslararası fark etmez. Her savaş şimdi hile yoluna başvuruyorlar.
Evet.
Hileyle kazanmaya.
Evet, evet.
O aslında onları da hiç mutlu etmiyor.
Kesinlikle.
Hiç mutlu etmiyor.
Kesinlikle.
Ve işte Çanakkale'de de tahta at bunları aktardı. Ben de işte size anlatıyorum. Yazıyorum. Yani onlar bana söylüyor.
Çok güzel.
Ben de size yani yaşama çağrı benim için seyahat. Çığlığını duyuyorum ve gidiyorum Sevda. Son sözü de söyleyeceğim. Bu benim çoğalmamı sağlıyor. Yani çoğalmamı sağlayan yalnızlığımdır dedim ben bir gün birine, bir arkadaşıma. Ben öyle dedi biliyor musun? Ya ben aslında dedi senin çok yalnız bir insan olduğunu biliyorum.
Eyvallah.
Ben şimdi böyle
çok
oldum. Kala kaldım.
Çok tatlı. Çok güzel
oldu. Kala kaldım. Yani kala kaldım. İşte o mesela bir kahve içimlik.
Gerçekten. Esra Hanım çok teşekkür ediyorum. Güzel söyleşi için, paylaştığınız için, kahkahalarınız için ve programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben de en kısa zamanda birlikte o fiziksel mesafemizi koruyarak.
Peki sevgili dinleyiciler, Sevda'nın güncesi, 22. güncesi bugün de programını bitiriyor. Çok güzel, çok tatlı, çok harika bir söyleşiydi. Çok sıcaktı ve içtendi. Esra Hanım'a, Esra Alkan'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevda'nın güncesi önümüzdeki hafta 27 Eylül'de yine sizlerle birlikte olacak. Yepyeni bir konukla, yepyeni bir konuyla, yepyeni bir alanda, farklı bir sektörden yine ama hayata dair, hayatın içinden bir konukla sizlerle birlikte olacak ve 23. güncemizi yazacağız. Bu çok güzel bir yolculuk benim için. Ama her zaman tekrar ettiğim şeyi tekrar etmek istiyorum sizlere. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere kendinize lütfen haftaya kadar çok ama çok iyi bakın. Önümüzdeki pazar günü 27 Eylül pazar günü saat 16'da yine sizlerin orada olmasını çok ama çok istiyorum. Bugün radyomuzda harika programlar olmaya devam edecek. Saat 19'da Engin Yılmaz'ın deneysel çalışmalarından canlı betimlemelerde kısa film, 5 kısa film bizimle olacak ve onları canlı olarak betimleyeceğiz. Hemen ardından saat 21'de Burak Sarı'nın Güneşin Sofrası programı var. Lütfen bu programları da kaçırmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni şeyler söylemek üzere. Hoşça kalın. İyi pazarlar olsun. Feel you and every breath.
Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Thank you.